Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu sefer ikisi birin girişi biraz uzun oldu. Çünkü iki haftadır yok, fazla konu var. Üç kişi olalım dedik.
Üçü bir arada olduk bu defa.
Evet, üçü bir arada oldu. Erdi katıldı sağ olsun bizlere vakit ayırıp. Şimdi çok konuyu uzatmadan arkadaşlar hemen konulara başlayalım. Çünkü bu seferki ikisi bir diğerlerinden farklı olarak bayağı uzun sürecek. Ve biz de dedik ki hani eski ikisi bir stilinde bunu sunmaya kalkarsak 2 saat, 3 saat bir program olacak. Olabildiğince nasıl hızlandırırız? Ben sunucu olacağım. Arkadaşlar da yorumcu, konuk yorumcular olacaklar. O şekilde ilerleyeceğiz. Çok daha hızlı gider diye umuyorum, değil mi?
Öyle umut ediyoruz, umarız.
Evet, bakalım.
Çok
İnşallah
uzun olmaz.
Beğenirsiniz. Mesela ilk konumuzda çipli kimlik kartları, yeni nesil kimlik kartları. Bilmiyorum, almak için başvurdunuz mu?
Ben henüz başvurmadım, bilmiyorum siz de.
Ben son ana kadar beklerim muhtemelen ya.
Bu arada ben randevu almaya çalıştım internet üstünden. Şubat ayının son gününe bile randevu vermedi bana.
O derece yoğunluk var yani.
Evet, öyle bir yoğunluk var.
Gerçi o tabii süreç biraz uzun. Parmak iziydi, el ayasının, damarasının okunmasıydı vesaire derken normal bir kimliğe göre de muhtemelen süreç uzun olduğu için sıra uzamış olabilir.
Evet, bu arada şunu da söyleyelim bilmeyenler için arkadaşlar. 2 Ocak'tan itibaren yeni nesil kimlik kartlarımız, çipli kimlik kartları dağıtılmaya başlandı. Nüfus müdürlüğüne gidip biyometrik fotoğrafla beraber başvuru yapıyorsunuz ve yeni kimlik kartınızı 19 lira ödeyerek alıyorsunuz.
Neyse 16'ydı, 19 mu olmuş o?
19 lira olmuş ya, onda zam gelmiş. Herhalde dolarla olmuş.
Dolarla.
Şimdi çok güzel bir yorum vardı orada bu yeni çipli kimlik kartlarıyla ilgili. Arkadaş diyor, bu devletin vatandaşıyım. Ve diyor, yeni kimlik kartı alabilmek için gidip başvuru yapmak zorundayım. Yani harbiden evime postalasana sen bunu bedava. Niye uğraşıyoruz ki?
Ya tabii öyle. Bence de öyle olmak zorunda. Bir de şimdi takip edebildiğim kadarıyla aynı zamanda sistemin uygun olduğu ülkelerde pasaport gibi de biz bunu kullanabileceğiz. Evet. Şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. Hani 16, 19 lira, 20 lira neyse ilk bedel olarak bize yüksek geliyor. Hani orada şöyle düşünüyorum. 20 lirayı tamam verelim almak için ama ondan sonra bir daha mesela pasaport bedeli ödemeyelim. Şu anki sistemde biz cüzdan bedeli ödüyoruz. Cüzdan dolduğu zaman yenisini çıkarmak için vesaire. Onu ödemeyeceksek 20 lira makul ama onu ödeyeceksek ben bizim haberdeki yorumlara da baktım. İnsanlar genelde fiyata tepkililer, yüksek bulmuşlar yani.
Ya şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Bu yeni çipli kimlik kartlarıyla beraber en büyük sıkıntılardan bir tanesi olan nüfus cüzdanımızın kopyalanıp üstümüze şirket açılması, bankalardan kredi çekilmesi ki hala daha oluyor.
Hala daha
bir kopya cüzdandan gidip adam kredi çekebiliyor. Ben şahsen gidiyorum aynı cüzdanla. Bana diyorlar ki krediye uygun değilsin, vermiyorlar. Adam kopya kimlik kartından gidiyor, şak diye krediyi alıyor. Ben bunu çözemedim yani. Nasıl bankalarda bir denetim mekanizması varsa ya. Bilemiyorum ama. Yani işte şifre hale getireceklermiş. Parmak izi falan olacağı için.
Pin ve puk numarası olacakmış.
Evet, pin ve puk numarasıyla kopyalanamayacakmış. Bu pin ve puku da şeyde kullanacakmışsın. Şifreyi unuttun ya. Kioska gidecekmişsin, parmak izini okutup yeni şifre tanımlayacakmışsın.
Yani kiosk nerede olacak? Bir de onun için herhalde bir yerlere
kiosklar
gidip.
Kiosklar muhtemelen oradan metroda olacak. Metroyu kurmaya başladılar ya.
Herhalde oluyorlar ya da belki en kötü yine nüfus dairelerinde falan mı olur? Belediye binasında, başkanı binasında vesaire herhalde olur.
Ama sonuçta onun da para istememeleri beni sevindirdi hani şifreyi sıfırlarken de. Ben ondan da korkuyordum çünkü öyle bir şey de olabilir değil mi?
Yani.
Ya tabii diğer taraftan şey de var Mesut. Yani hani dönemde değişiyor. Dijital çağdayız teknik olarak bakıldığı zaman da. Bu tür şeylere de ihtiyaç var. İnsanların tek bir kartla, tek bir numarayla dijital ortamda her türlü işlemlerini yapabildiği. Pek çok ülkede aslında bu sisteme de geçiş yapıyor.
Dijital imza olacakmış bu arada.
Dijital imza da olacak. Bu arada hani az önce seninle konuşuyorduk. Şöyle bir kitap bize bugün hediye olarak geldi. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin bir kitabı. Kimlik Yeni Para diye. Merak edenler belki eğer bakabilirler. Çevrende sektörden yine bir gazeteci abimiz Ahmet Usta çevirmiş. Orada bak çok kısaca bir şey dikkatimi çekti. Konuyla da ilgili olduğu için paylaşmak istiyorum aslında. Bankalarası Kart Merkezi'nin genel müdürü Dr. Saner Cankon'un bir açıklaması var. Diyor ki biz BKM olarak diyor bireylerin dijital kimliklerini kendilerinin yöneteceği, hangi kuruma, hangi bilgilerinin hangi denkle paylaşabileceğini kendilerinin karar verdiği bir düzen istiyoruz diyor.
Evet,
aslına bakılırsa hazır dijitalleşmeden bahsetmişken, hazır teknolojik bir ortamda bu tür verileri paylaşma durumu bize bırakılmışken bence de devletten özel şirketlere kadar çeşitli kurumlarda hangi bilgilerini seyrede paylaşabileceğimiz konusunda bize daha fazla inisiyatif verilirse modern dünyaya belki daha fazla ve daha kolay adapte oluruz
biraz diye düşünüyorum. Biraz daha Facebook'taki gibi o zaman. Yani hangi uygulamanın senin ne kadar bilgine erişeceğine sen karar vereceksin.
Şu an bir sistem öyle değil ama ideali öyle olması. Yani burada çizilen resim de o yönde. Umarız oraya doğru giden bir yolculuk olur.
İkinci habere geçiyorum. Şimdi bu dijital kimlik kartı falan diyoruz ama son dönemde bir olay var. devlet kurumlarına çok fazla siber saldırı yapılıyor. Evet. Farkındasınızdır ve bilgiler çalınıyor.
Dünyanın da konuştu. Evet. Amerika'yı falan da konuşacağız birazdan.
Ve bayağı bir bilgimiz de çalındı. Yani ortalıkta bizim TC kimlik nolarımız falan dolaşıyor. Ki hiç
ortada Sağlık Bakanlığı'ndı galiba değil mi? O 2009-2010'da.
Nereden oradan, ya oradan 50 milyon kişinin bilgisi. Birisi diyor ki CHP'nin ilçe bilmem ne teşkilatı çaldırmış. Birisi FETÖ diyor. Bir tanesi diyor ki Sağlık Bakanlığı'ndan çalmış. Bir tanesi diyor ki eski bilgiler bir şey olmaz. Eski bilgiler bir şey olmaz diyor ama hani.
Abi TC kimlik numaram yani.
Hani... Ben hala oradayım yani, o adresteyim. Öyle sıkıntılar var. Şimdi şöyle bir karar alınmış. Tüm Türkiye'deki kamu kuruluşları tek bir veri merkezinde toplanacakmış bu dataları. Orada hizmet vereceklermiş. Hem birbirler arasında iletim olur diyorlar, veri aktarırlar. Hem de tek bir çatı altında olması acaba güvenliği arttırır mı? Ne düşünüyorsun?
Şimdi ben orada olayın iki bacağı var diye düşünüyorum. Birincisi tek bir yerden kontrol edilmesi önemli. Çünkü şu anda anladığımız kadarıyla her bakanlığın örneğin kendi inisiyatifinde. Her bakanlık sanıyorum kendi ihalesini açıyor. Kendi ihalesine uygun firmalara veriyor ve o tarafta zaman zaman işte sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ortak bir standardın getirilmesi ve temel anlamda belli beklentilerin oluşması anlamında bu güzel ama diğer taraftan da artık tüm datalar tek bir tarafta toplanacağı için oradaki güvenlik riski daha fazla olacak.
Dolayısıyla hepsini alacak.
Tabii hepsini alacak. Ona göre de uygun zeminin hazırlanması gerekiyor. Anladığım kadarıyla bir ihale yapacaklar ve ihale ilişki olana kadar galiba 4 firma başvurmuş sanırım. Böyle olmasının avantajları var ama umuyoruz ki bu risk faktörünün ortadan kaldırılabilecek yatırımlar yapılır. Çünkü datanın nerede tutulacağı önemli, onların yedeklerinin nerede olacağı önemli, siber saldırılara karşı nasıl önlemler alınacağı önemli, fiziksel koşullara karşı depremdi, seldi vesaire o dataların tutulacağı sunucuların ve diğer bilgi merkezlerinin nasıl güvenlik altına alınacağı önemli. Bunların hepsi ideal seviyede yapılacaksa bu faydalı olabilir. Çünkü diğer taraftan da şu an örneğin söz konusu güvenlik olduğu zaman işte A noktasındaki güvenlik ihtiyacının bilgilerini almak için B noktasına talepte bulunuyor. Oradan oraya data gidiyor vesaire gibi bir takım başka kriterler de var. Umarız bunları kolaylaştırıcı bir önlem olur yani. Ama bayağı bir önlem alınması gerekiyor ki siber saldırı riski başka ortadan kaldırabilsin.
Sen bir hacker olarak ne düşünüyorsun Gökhan?
Yani tabii ki güvenliğin çok yüksek, diğerlerinden daha yüksek olması gerekiyor. Yani bunu yeterli şekilde yatırım yapıp da gereken güvenliği sağlayacaklarsa eyvallah.
Abi bugün F-35'in dokümanları Çin tarafından çalınabiliyorsa yani. Askeri güvenlik üstünden...
İşte Amerika siber saldırıya uğradı, seçimleri müdahale edildiğinizde yani hani zaten.
Beni korkutuyor değil yani.
Şimdi yeni kimliklerle beraber daha fazla bilgi vereceğiz. Parmak izlerimizden her şey orada olacak.
Ya var ya ben o işi sevmedim ya harbiden. Parmak damar bilmem nesinden el hayasını alalar her şeyi alıyorlar böyle değişik şeyler var. Ben tam okuyayım tam olarak neler vereceğimiz dişler kimlik kartıyla da. Parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi.
Abi, bize özel hiçbir şey kalmayacak abi, yani.
Hiçbir şey yok yani.
Şimdi orada ben ya bunda merak ettiğim konu şu. Şu anda da zaten biliyorsun hastanelere gittiğiniz zaman SGK'dan işlem yapmak istediğiniz zaman yine bir aya okutma durumu söz konusu. Orada onun ne kadar okuyup okuyamadığını tecrübe edenler biliyor. Kaldır bir daha okut, kaldır bir daha okut tarzında. Dediğim gibi az önce sen sıradan bahsettin ya muhtemelen bundan dolayı da olabilir. Şimdi 3 farklı biyometrik veri vereceksin. Onları orada alacaklar da isabetli olacak da yani çok tuhaf.
Bilmiyorum ekstra bir güvenlik önlemi var mı ama 3 tane güvenlik önlemi de eller üstüne. Eğer engelliyseniz iki kolunuzu da kaybetmiş olabilirsiniz. Nerenize oturtup da nereye bilgi vereceksiniz onu anlamadım. Yani bir retina bir şey de alaydım bari. Çünkü engelli evet. Vatandaşlarımız düşünülmemiş o zaman bu kimlik kartlarında değil mi?
Yani engelli olabilir, sağlık sorunları çünkü çok terleyenler var. Yine bir okuyucumuzun yorumu vardı. Bilmiyorum ne derece hani doğru ama dediğine göre eli çok terlediği için ölçüm yapamamışlar. Sen git haftaya gel eline krem sürerek gel demişler mesela.
Allah
şimdi
Allah.
Eli çok terleyebilir. Biz telefonların parmak izi sensörlerini de biliyoruz yani. Terlediğin evet. Anda okumuyor mesela yani. Böyle ihtimaller de var. Dolayısıyla bilerek göreceğiz.
O zaman ben o terlemeyi görürüm. O heyecandan, o supporttan nasıl geçecek o? Merak ediyorum. O tabii aynı şeye geliyor ama. Yani sonuçta bir biyometrik verinin sadece elle ilgili olması pek hoş değil.
Belki boş bırakırlar ya.
Onu. Amerika pasaport dedin. Hakikaten Cem Yılmaz'ın olayını görüyorsun. Adam bir hazır ola duruyor. Diyor ki baş parmak tabii efendim. Baş parmak, dört parmak tabii efendim. Hemen dört parmak gibi aklıma geldi şimdi.
Bu arada ülkemizle ilgili güzel bir olay da var. 2018'in sonunda artık kotalar kalkacak diye bir açıklama oldu.
Şimdi son haberini ben yazdım. Çok eleştiri aldım. Şimdi sana da bu tane eleştiri gelecek. Aslında 2019 şimdi. 2018 31 Aralık deniyor.
Abi şimdi şöyle bir şey var. 2019 değil.
Orada bir çakallık var zaten. Şöyle, yani sırf 2018 diyebilmek için.
Bunu kararlaştıralım arkadaşlar. Yılbaşını kutladıktan sonra 2019 diyorsun. 2018 demiş adam.
Şimdi şöyle.
2018'i tutturmuyor.
Kotayı kaldırıyorlar. Yarım saat sonra 2019 oluyor.
Bir de zaten tam böyle sıplanacağı zaman ocağa geçiyorsun ya.
30'unda kalkıyor. 2019 1 Ocak'ta yeniden geliyor.
Şeyi düşünsene. Kota kalktı mı yoksa sıfırladılar mı limiti?
Yani diyeceğim o ki mesela şimdi o haberde bana da bayağı eleştiri gelmiş. Şimdi son yaptığımız haberde referans bakanın açıklamasıydı. Bakan tabii ki BTK gibi detaylı spesifik bilgi vermemiş. Diyor ki 2018'de kaldıracağız. Şimdi bakanın açıklamasını, bakanın ağzından çıkan lafı başta taşırken müdahale edemezsiniz. O habere müdahale olur.
Evet.
Altında zaten biz 31 Aralık demiştik. Neyse buradan hani eleştiri yapan arkadaşlara da fikirlerini paylaştıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Ama BTK'nın da zaten daha öncesinde başlayan çalışması vardı. Onu da zaten daha öncesinde haber yapmıştık. Niyet olarak 31 Aralık 2018'de bu kalkacak. Beni burada daha fazla sevindiren ve heyecanlandıransa 1 Mayıs 2017'de kota aşımından sonraki hızlara düzenleme gelmiş olması.
Evet.
Güzel olan taraf en azından kısa vadede o olur.
Biz bir yazı yazmıştık biliyorsun, biz görüşümüzü bildirdik, siz de bildirin diye. Hı-hı. Benzer şeyler söylemiştik. Aynen. Ve hız limitleri de benzer şekilde tekrar revize edildi. Bu çok önemli çünkü bizim sıkıntımız neydi? 100 megabit kullanan adam da 3 megabite düşüyor. 60 kullanan da 3 megabite düşüyor. 10 kullanan da 8 kullanan da. Biz dedik ki fakirle zengin bir ola. Yok şaka bir yana. Şimdi orada şöyle bir adaletsizlik oluyor. 100 kullanıyorsun, 3'e düşüyorsun. Yani burada 33 kat bir hız düşüşünden bahsediyoruz. Hı-hı. 8 kullanan adam 3'e düşüyor. 2,5 kat bir hız düşüşü var. Yani eşitsizlik var. Burada da yapılacak bir düzenleme ne dedik? Bari 8-6'ya düşsün. Yüzde hani 50'ye düşsün falan. Tamam yine 50'ye düşmüyor. Yine oldukça fazla düşüyor ama yine kabul edilebilir seviyeleri geliyor.
Ya abi şimdi şöyle bir durum var Mesut. Şimdi bunları konuşuyoruz. Kulağa çok hoş geliyor Gökhan. 100, 50, 60, 80. Şimdi Mesut diğer taraftan speed testin rakamları var. AKM'nin rakamları var. Türkiye'de ortalama internet hızları 6 megabitler civarında seyrediyor. Yani hani önümüzde duran gerçek de bu. Aldığımız hızı zaten verimli olarak o hızlarda kullanamıyoruz. Tüm bu zaten kötümser tablo içerisinde yine en göze çarpan bence gelişme olacak ama orada bizim haberde de atladığımız ve belki üzerine konuşmamız gereken başka bir detay söz konusu. Evet, sabit internette biz bu hız artışını göreceğiz kota sonrasında ama kota aşımında mobil bir düzenleme gelmedi. 128 kilobit.
Evet. Yani öyle bir durum söz konusu ama ben hızları istersen tekrar bir okuyayım bu taraftan.
Güzel olur.
Şimdi burada şöyle bir düzenleme de var. Bundan sonra size sunulacak hizmetteki alt sınırı da belirlendi. Hı hı. Mesela 8 megabite kadar deyip 2 megabit 1 megabit veremeyecekler. Mesela 8 megabite kadar satın aldığın hız en düşük 4 megabit evine ulaşmak zorunda. Ve geçersen kotanı 3 megabite düşüyor.
Güzel.
Eğer 16 megabit saniyede bir internetin varsa sana minimum 8 megabit vermek zorundalar. Ve hızlı geçersen 5 megabite düşüyorsun. Hı. Bunlar güzel hızlar değil. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. 8 megabitin bence 8 megabitte kalması, minimum hızın 8 olması lazımdı.
Tabii şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hani rakam olarak bakıldığında hani yarısını veriyor gibi sana tekrar görünüyor hızların ama zaten o hızları pratikte de o kadar elde edemiyorsun yerine bakıldığı zaman.
8 megabit zaten çağ dışı bir hız. Bunun 8'de kalsın bari. Minimum 6 olsun. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Gökhan? Düşmesi gereken minimum hız ne olmalı?
Yani zaten 8 standart gibi bir şey yani. 8'den aşağı düşmek biraz işkence çekmeye başlıyorsun. Özellikle oyun indirme muhabbetlerinde falan. Ama neyse ki bu yeni düzenlemeyle birlikte zaten gece hani 2'den sabah 8'e kadar olan kısımda da kabul edilmeyecek. İstediğin kadar kullanabileceksin.
Oradan indirin diyorsun.
Evet, oyunu orada indirin.
Benzi aslında
hatta beni en çok sevindiren noktalardan biri bu oldu yani. O arada hiçbir şekilde kotan etkilenmeyecek.
Eskiden gece kuşu falan diyorlardı.
Satıyorlardı onu. Ekstra özellik olarak satıyorlardı. Hala da opsiyon olarak veriliyor aboneleri. Onun da olması güzel. En azından hani büyük bir dosya indirme gibi durum söz konusuysa onu gece başlatırsın. Zaman ayarını yaparsın. Ondan etkilenmemiş olursun.
Şimdi okuyalım tekrar. 24 megabite kadar internet almışlar. 8'e düşecekler. 50'ye kadar internet almışlar. 16'ya düşecekler. Burada ben varım. Bunu görünce sevindim. Çünkü aslında 16 megabit 4K sınırı. Hı hı. Bu da Netflix'te. Netflix'ten artık şakır şakır izlerim abi. Hiç kotamda olacak diye korkmam.
Gelsin yani. Diziler gitsin diziler.
Gelsin gitsin diziler. 100 megabite kadar olan 24'e düşüyor. 500 megabite kadar internet olanlar 32'ye düşüyor. Oğlu da hani ola ki 1 gigabit internet kullanıyorsun. Düşeceğiniz de 64 megabit olmuş. Yani 1 gigabitten sonra yine bayağı bir çakılıyorsun ama.
Yani o hızdan sonra 64 yine sana kanun hızı gibi gelir muhtemelen. Evet, orada bayağı acımasız davranmışlar.
Ama 3'e düşmekten iyidir. Bayağı bir gelişme var. Ve özellikle bakıyorum buradaki tabloya. Artık size vaat edilen hızın yarısını almak zorundasınız arkadaşlar. Minimum alt sınır yarısı. Bu önemli.
Ama ben de aynı fikirdeyim. Yani 12 ya da üstü gibi Amerika'nın ortak standart olarak belirlediği 4K yayınlar için örneğin. Biraz daha yüksek olabilirdi. Son olarak dediğim gibi mobilde de bence biraz daha iyi bir düzenleme ihtiyaç var. 128 kilobayt bence bu dönemde şaka gibi.
Yani evet birazcık öyle kaldı. Bu arada tekrar geri döndüğümüzde ülkemizdeki gelişmelere hani bu BTK ile beraber devam edelim. Bir Türk öğretim görevlisinin haberi çıktı gördünüz mü?
Gördüm.
Enerji tasarrufu yapan priz. Ya ben bu şeyi burada özellikle aldım bunu. Çünkü bence haber değeri taşımıyor zaten kesinlikle de. Şimdi şöyle bir şey başlık. Türk öğretim görevlisi evlerde enerji tasarrufu sağlayan priz geliştirdi. Ve kimmiş? Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmalarını yürüten Doktor Basri Kul, bir doktor hani ünvanına sahip. Geliştirdiği şey yaklaşık 15 senedir piyasadan bulunan,
son dönemde hallice bulunan,
evet, Wi-Fi'den açıp kapatabildiğimiz bir priz. Ve Yani enerji tasarrufunda şöyle söylüyor. Cihazlar kapatıldıklarında elektrik tüketmeye devam ederler. Siz prizi kapatın. Ekstra enerji tasarrufu sağlayayım falan diye böyle bir hani yola da çıkmışlar. Ya üretim görevlerimizin artık bunlar ortaya çıkmaması lazım ya.
Nasıl ya, bir şey tam olarak anlamadım. Priz huyular gibi mi işliyor?
Yok ya, akıllı prizler var ya, uzaktan kapatıp açtığın. Ondan geliştirilmiş, enerji tasarrufu sağlamış işte. Ve üniversitede bundan eğer araştırma kısmını bundan doldurduysa
bir hani de, bir zamanları. Orada şöyle bir şey var. Mesut, 4 tane patent almış galiba. Şimdi ben o patentlerin iyi kapsadığını bilmiyorum ama önce MSI, hani önce hocamız hani olan bir şeyi kopyalamak, modellemek ve Türkiye'de üretmek de aslında benim açımdan önemli bir şey ama mesela ben evde, kendi evimde TP-Link'in ürünlerini kullanıyorum. HS100 ve HS110 var bende. Akıllı priz diye geçiyor onlar da keza.
Ben de şimdi bilgisayarda onlar takılı.
Konsept aslında çok basit arkadaşlar. Direkt evinizdeki kablosu, internet altyapısı eşliyorsunuz. Daha sonra akıllı telefonunuzu, uygulamasını kuruyorsunuz. Uzaktan aç kapı yapabiliyorsunuz.
İncelemesi var sitede.
Var aynen. Versiyonuna göre de enerji takibi de yapabiliyorsunuz. Ben bunu ne için kullanıyorum? Örneğin yurt dışına gittiğim zaman salondaki ışığı gece zaman ayarı yapılabildiği için diyorum ki gece 12'den sabah 4'e 5'e kadar lambayı yaktırıyorum, en azından caydırıcı, ürkütücü bir etki olsun diye. Dediğim gibi dünyada zaten olan bir şey, yani dünyaya ilk defa sunduğumuz bir yenilikmiş gibi anlatmanın kimseye faydası olmaz bence.
Evet, birazcık herhalde şey dolduruyorlar ya, kota mı dolduruyorlar, bir şey mi yapması
ama gerekiyor? Ama hocanın eline şimdi bir fotoğraf gördüm ben, çoklu priz o. En azından o versiyonu ben ilk defa gördüm. Bendeki tek bir ürünün, tek bir
ayetinde gördüm. Ben de tek prize bağladım çoklu prizi zaten. Üstüne altına cihaz bağladım. Aynısı yani, hepsini tek tek kapatmadım.
Belki birine kesiyordur, yani diğerine vermeye devam ediyordur falan, buzdolabına veriyordur falan.
Daha gelişmiş versiyon diyorsun, evin ortak noktasına bağlanmış ama ya bu haber gerçekten bana tuhaf geldi. Ya,
bizde de
yani
çıktı. Ya, bizdeki haber değil mi o?
Evet, bizden aldım zaten özellikle görünce. Çünkü milyonlarca liralık tasarruf sağlayacak cihaz filan diye de böyle bir abartmışlar. Arkadaş yani yapmayın artık, kaç yılına geldik ya. Zaten hemen altına koymuşlar Xiaomi'ninkini.
TP-Link'in de linkini koymuşlar. O bayağıdır var zaten olan şeyler bunlar.
Bu arada Uşak'ta bir olay meydana geldi. Biliyorsunuz.
Çok önemli
bir
olay.
Powerbank patladı ve kalbine saplanmış kişinin patlayan parçalar. Ameliyatla kurtarılmış. Bazı parçaları alamamışlar tehlikeli noktalara gittiği için. Şahıs diyor ki Çin malı şey ya, yani Çin malı diye demek burada çok komik zaten. Haberde Çin malı diyor, açıklamayı görünce çok güldüm. Ne Çin malı değil ki yani bugün kullandığımız.
Üretim
çoğu var. Powerbank'i bağladım diyor. Faturası falan da yoktu diyor. Bom diye patladı diyor. Parçalar bana saplandı diyor. Çok tehlikeli bir olay olmuş. Çok büyük geçmiş olsun diyoruz kendisine. Ama şimdi haber başlıklarında her yerde Çin malı powerbank patladı diye çıktı bu.
Ucuz mal diyelim o zaman ya.
Değil mi? Ucuz mal.
En ucuzu
kalite
yani.
Kontrol yapılmamış. Gerekli onay ve sertifikalara sahip olmayan ürün demek belki daha doğru olur. Çünkü
TSE ne iş yapıyor o zaman? Onu sormak lazım.
Ya bunlar merdiven alt ürünler. Bunların nasıl girdiği bile belli değil ki. Şimdi
tamam da şimdi bu haber çıktıktan sonra benim bence kanın yani zannımca nereden aldın diye özellikle gidip bu adama sorulmalı. Onu ona satanın tamam canına okunmalı.
Aynı fikirim.
Onu demek ülkede böyle bir ürün var
şimdi
yani.
Şimdi onun zaten adli tatbikatın yapılması gerekiyor. Çünkü yani o adam hayatını da kaybedebilir ki. Zaten 3 gün yoğun bakımda kalmış. O şokla uzun bir süre boyunca psikolojisi bozuk gezer zaten. Çünkü hiç beklemediğim bir anda telefonu şarj edeceğin pil patlıyor ve ambulansla hastaneye kaldırılıyorsun. Şimdi biz ama ironik olan taraf da şu. Hep powerbank ile ilgili bana soru geldiği zaman diyorum ki markanın kutusunu, ürünü incele. İçerisinde Samsung ya da LG pil varsa muhtemelen güvenilir üründür. Alabilirsin diyorum ama şimdi Samsung'un da yaşadığı bir sorun var ortada. Yani neye güveneceğini de bilemiyorsun ama asgari olarak biz uyarabilen bir takım faktörler var. Biz önünde işte C sertifikası var mı? İşte bilindik mi, marka mı? Hani eskiden bir şey derdik Mesut. Özellikle belli ürünlerde mesela güç kaynağı alırken hiçbir şey yapamıyorsan güç kaynağından elini al, ağırsa kalitelidir derdik. Yani bu biraz
sonra Çin'de için ağırlık koymaya başladı.
Tabii Çin ağırlık koymaya başladılar. Ya orası zaten manipülasyon hep açık. Adamların kafayı farklı şeylere çalışıyor. 1 TB disk satıyor. İçerisine USB takıp taşla hıyarla ağırlaştırmaya çalışıyor vesaire ama en azından bir takım şeylere dikkat ederek hareket etmekte fayda var. Çünkü kaliteli hiçbir şey çok ucuz olamaz. Ona bakmakta fayda var. Sonuçta hayati riskler taşıyan şeyler bunlar.
Önemli şeylerde ucuza kaçmayacaksın ya. İşte powerbank olsun, artık güç kaynağı olsun falan. Ama hani mesela TSE'yi ne yapıyor dersen sonuçta hani aldığın Samsung telefonu da patlayabiliyor. Onu da görebiliyoruz. Burada biraz da şans. Belki bunlarda da 1 milyonda 1 olacak bir şeydir. Yani o adama denk
acaba
gelmiştir.
Acaba C sertifikasını aldıktan sonra şeye gerek kalmıyor mu TSE'ye, biliyor musunuz onu ya?
Türkistan'da onu bilmiyorum ya da şöyle bir şey var. Sertifikayı sağlıklı ürünle alırsın. Üretimde dandik ürün yapar. Piyasaya verirsin işte. Emisyon skandalında falan da gördük. TSE'de başka araç gelip farklı davranıyor. Sonrasında bütün araçlar yollara çıkabiliyor. Yani hile yapmak isteyen her zaman bir yol buluyor ya. Maalesef. Evet.
Bu arada oyun dünyasıyla ilgili CS'de güzel bir duyuru vardı bence bana sorarsanız. Razer'ın bu Project tam neydi? Ariana.
Projektörü.
Görme, deneyimleme şansın oldu mu? Videosunu bak.
Evet gördüm biraz.
Nasıl, beğendin mi?
Yani güzel ürün. Gerçi benim şey daha çok dikkatimi çekmişti. Laptopları. Ama yani tabii ki gelse de denesek diye heyecanla beklediğim şeylerden bir tanesi ama kaç para olur.
Microsoft gösterdi benzer bir şey, biliyorsunuz aslında. Illuminated Room mu dedi, ona bir şey söyledi öyle. Ama yani şimdi Razer'ın konseptlerine de baktığımda kurulu mu zor şeyler bunlar ya.
Yani, bir odayı ona ayıracaksın gibi bir şey durum var yani.
Yani bir de yani projeksiyon cihazı çok yakın değil. Bayağı uzak bir yere falan konumlandırıyorsun.
Ya senle de bunu dün konuştuk değil mi galiba? Yani hani işte Philips'in kez daha televizyonlarının sunduğu benziyor özellikler var. Ben konsept olarak beğendim ama tartışma konumuzu bence paylaşmakta fayda var. Benim izlediğim videolarda genelde duvara yansıyan görüntü de monitördeki net ve hani oyunu arada monitörü seçmekte zorlanabiliyorsun. Acaba gerçekten öyle mi olmalı yoksa arkaya yansıyan görüntü bir miktar blurlaştırılıp senin aslında ana odaktan uzaklaşmaman mı sağlamalı bilmiyorum ama görüntü itibariyle keyifli bir ürün. Benim endişe ettiğim tek nokta arka tarafta Razer olduğu için hallice pahalıya satılır o muhtemelen. Zaten çıksa bile herkesin kolay kolay erişebileceği bir ürün olmaz.
Bu arada aslında bu bir konseptti ve konseptin asıl teması arka planda gizlenen ve gösterilen şey de biliyorsunuz Razer'ın Chroma serisi altında bir sürü
teknolojisi var ve
ışıklı cihazı piyasaya sürüldü ve bu ışıklı cihazlar arkadaşlar artık oyun firmaları tarafından destekleniyorlar. Oyundaki tepkilere göre kulaklığınız, fareniz, mousepad'iniz, o farenin altına koyduğun klavyen her şey tepki
hatta verebilir. Hatta mesela SDK'sını yayınladılar onun. Philips Hue da onunla uyumlu çalışabiliyor. Evet. İşte NZXT'nin kasa için ışıklandırma sistemleri var. Evindeki tüm ışığı o sistem vasıtasıyla tek yerden kontrol edip eş zamanlı olarak senkronize hareket etmesini sağlayabiliyorsun.
Oyuna göre tepki verdirebiliyorsun. Bu projeksiyonla olayın nasıl uç noktaya taşınabileceğini göstermek içindi. Hani senden hep konuşuyorduk ya bu ışıklar neye yarayacak diye. İşte Razer en sonunda artık ortak bir standart oluşturmaya
adam çalışıyor. Adam ışıktan deli gibi para kazanıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi?
Yani sende de var değil mi? Senin şeyde kasanın içinde ışıklandırma.
Var.
Evet. İşte onunla beraber falan birleştirirsin.
Ama kasam benim altta.
Ama yani, onu artık yukarı taşırsın.
Onun tepkisini çok görmeyebilirim ama klavye farede olması önemli ya.
Güzel şeyler ya. Mesela zamanında Logitech bir tane klavye çıkarmıştı. G15. Sonra G19 oldu falan o. Onda işte hani ekstradan bir ekran vardı mesela. O bile bizi heyecanlandırıyordu. Evet. Orada bir canımı görebilirim falan diyordum mesela. O
ekran çok ama iyiydi ama ya.
Kullanmıyordun yani çok fazla da oyun içerisinde.
Da oyundaki dinamikleri
destekleyen
kadar
çok da fazla oyun çıkmadı. Hani bir şeyin çok da yaygınlaşması gerekiyor biraz. Bu arada hani bu RGB ışıklandırma olayları bayağı bir popüler oldu PC sektöründe. Böyle devam ederse bunların yaygınlaştığını görebiliriz belki.
Ama tabii güzel olan şu olur. Corsair'in veya benzeri diğer Logitech firmaların da ortak bir platformla buluşması. Yani şimdi oyunu Razer destekleyip onları desteklememesi falan saçma olacak. Çünkü Chroma sonuçta hepsinde aynı değil mi? Standart oluşturulsa daha iyi.
Ben Razer'ın çok öyle paylaşımcı olacağını düşünmüyorum duruş itibariyle. Onlar biraz daha oyun dünyasının Apple olmaya doğru gidiyor. Konsept olarak oraya gidiyorlar. Yani
olarak da oldular aslında.
Onlar zaten milyar olarak şirket oldular. Intel ve Nvidia'nın da onların üzerine çok ciddi yatırım ve destekleri var. Ama dediğinde haklısın. Yani sonucunda ya da oyun yapımcıları ekstra efor sarf edip Corsair'in teknolojisini destekleyecekler. Logitech'in teknolojisini destekleyecekler yani. Diğer türlü biraz
evet,
sıkıntı olabilir.
Dış ekranın dizüstü hakkında ne düşünüyorsunuz? Peki onun ismi neydi? Valeri.
Valeri.
Estetik ismi değişik ismi var. Söylerken zorlanıyorum yani.
Yani çok bayağı güzel bir şey ya zaten. Hani ama ağırlığı konusunda falan.
Ya
hani
5,5 kilo taşırsın yine. Çok da
şey biraz değil, taşınabilir PC gibi bir şey aslında. Desktop gibi bir şey.
Yani bizim burada kullandığımız MS'in Titan bilgisayarı var mesela. Dizüstü bilgisayar. Tabii onun performansı çok başka seviyede. Sonucunda bildiğin iki tane ekran kartı olan yüksek performanslı bir makine ama o seviyelere yakın dizüstü bilgisayarlarda zaten sektörde var. Onu demeye çalışıyorum.
Ama şu var herhalde. Şimdi bunda 3 ekran 4K çözünürlükte. Ve toplam çözünürlük diyelim 11.520x2160 oluyor. Üçünü de açtığın zaman.
Ya onu nasıl çalıştıracak?
Şöyle bir şey var. Neyle
çalıştıracak? Oraya geleceğim. Yani bilgisayarın ekstra iki tane ekranı bir tarafa bıraktığımız zaman Blade Pro zaten şu an hali hazırda yazılımın sahip olduğu bilgisayarın aynısı donanım olarak ve içinde bir tane GTX 1080 var. GTX 1080 ile o çözünürlükte herhangi bir oyunu Razer markasının yarattığı yüksek kalite hassasiyetinde ve hissiyatında yaşamak mümkün değil.
Bu arada Razer'ın da biliyorsunuz iki tane prototipimiz çalındı, işte birkaç prototipimiz çalındı diye bir haberi de çıktı. Başlarındaki CEO açıklama yaptı ama bu arada söyleyeyim şimdi biz ilk prototipler çalındı dendiğinde iki tane prototip var. Yani projeksiyona dizüstü çalınmıştır diye düşündük ama hangi cihazların çalındığıyla ilgili bir açıklama yok.
Hepsinden şimdi birer tane çalınmış. En son benim öğrendiğim kadarıyla bilgisayarı almışlar. Bir de Ariana projesindeki projektörü götürmüşler.
He, o zaman açıklama yaptılar yani.
Bir de şey,
daha basit cihazlar mı diye düşündüm.
Şey dediler ya $25,000 da ödül veriyorlar.
Herhangi Wanted diye yer asarlar şimdi.
Herhangi bir bizi şeye götürecek bir bilgi verene $25,000 ödül verecekler.
Yalnız yorumdaki arkadaşlar çalını bulmuşlar. Bir fotoğraf
beni bulmuşlar abi istiyorum. Ya olmaz.
Orada Erdin'in bir manipüle edilmiş fotoğrafı var. Ben dedim ki Erdi'ye sen gidip fotoğraf çektirdin mi? Razer standına uğrayamadın diye biliyorum dedim.
Montajı yapan çok güzel yapmış. İyi mont etmişler ön yani oraya.
Kaşımaşı da kaldırmış böyle müthiş bir poz.
Ama yani hani bilgisayarın kendisiyle
ilgili. Onda da fare var.
Keşke şu an olsa da göstersem yani. Hep beraber burada kurcalamış oluruz ama şunu söylemekle fayda var Mesut. Yani hani ekranın otomatik olarak çıkması, kendi pozisyonunu alması bunlar güzel şeyler. Ben ilk çoklu ekran olayını Lenovo'da görmüş. Onlar Workstation serisine getirmişlerdi. Yanında ikinci bir küçük ekranı vardı. en azından hani bir CAD/CAM uygulaması çalıştırırken çok sık kullandığım bazı menüleri yan tarafa taşıyıp daha pratik kullanabiliyordun. Şimdi oyun için 3 tane monitörün oldu. Hep mesela ne diyoruz işte çoklu monitör teknolojisiyle işte 3 tane monitörüm olsa şimdi en azından 17 inç seviyesinde bunu gerçekleştirmek mümkün ama yine Razer olduğu için fiyatını da görmek lazım. Şu an tabii proje.
Evet. Şimdi 3 tane monitörü ne yapacaksın? Hadi 3 tane monitörle beraber oyun oynayacağını düşün. Yani çok zor geliyor bana da o çözünürlüklerle 3 monitörle oyunu çalıştırması. Mesela ben zamanında Battlefield Bad Company 2'yi 3 monitörle oynuyordum. O zaman 3 monitörlü setup'ım vardı. Tamam çok keyifli işte Field of View falan abanıyorsun, çözünürlüğü abartıyorsun falan. Acayip geniş ekran görüyorsun. Oyunlarda çok keyifli. Ama hani oyunda da performansın çok yüksek olması lazım bir noktada. Ancak Counter Strike falan oynarsın gibi geliyor bana.
21.9 bir dizüstü herhalde daha estetik, daha değişik olabilir.
Razer'da var onda da işte. Predator 21X evet. Diye bir benim IFO fuarında çektiğim de evet. CS'de gördüm. Kavisli üstelik bir tane bakalım o zaman.
O daha şey değil mi ya böyle?
O da 9 kilo galiba. Öyle bir durum. Söz konusu yanlış hatırlamıyorsam. Ben Razer'ın konseptinde şeye beğenmedim diyorsunuz. Şimdi öyle bir bilgisayar yapacaksan eğer ekranların örneğin Dell XPS serisindeki Infinite Display gibi çerçevelerin çok ince olması lazım ki o bütün sterliği yakalayabilirsin. Bunda çerçeveler baya baya kendisini belli ediyor. Kalın çerçeveleri var.
Evet ama yine de çok iyi bir deneyim.
Tabii çok iyi deneyim.
Çok iyi bir sınır bana sorarsanız. Çalınmasına üzüldük. İnşallah bulurlar. Nintendo Switch tanıtıldı. Hani evet. Oyun dünyasından madem devam edeceğiz. Ne diyorsun Gökhan, beğendin mi cihazı?
Zaten Switch üzerinde seninle baya bir konuşmuştuk uzun zamandan beri. Hani... şöyle bir beklentimiz varsa sürekli aşağı doğru inen bir şey çiziyorduk.
Hep grafik... öyle oldu, hep böyle aşağı doğru gittik.
Öyle bir grafik çiziyorduk. Yani o grafiği de devam ettiren bir sunum oldu açıkçası.
Sağ olsun Nintendo bizi şey yapmadı, yalnız çıkartmadı.
hani pil ömrümleri açıklandı, işte cihazın ağırlığı açıklandı vesaire. Birkaç tane de oyun duyuruldu. Ama şimdi biz Nintendo'nun Switch'in, daha doğrusu ben şöyle diyordum. Hani bu cihazın başarılı olması için 3. parti yazılımcılar tarafından geniş bir şekilde desteklenmesi gerekir diyorduk. Ne oldu? Bir tane FIFA duyurdular, bir tane Skyrim geldi. Cihazın çıkışına kalmış burada 3 ay. 3 aydan daha az süre kalmış hatta. Yani sen daha hiçbir oyun duyurmuyorsun.
Bir de Skyrim ne oldu? Ha, duyurulan oyunlar.
80 tane oyun geliştiriliyor dediler. Bunlar şimdi insan da düşünüyor hani bu oyunlar nerede? Indie oyunlar mı bunlar? Kaç tanesini Nintendo yapıyor? Hani EA'den ne gelecek işte? Ubisoft'tan ne gelecek? Gerçi birkaç tane duyuruldu. Steep gelecek, işte Just Dance gelecek Ubisoft tarafından. Diğer tarafta FIFA var, Skyrim var. Kendi oyunlarından götürecekler.
Ya ben neyi merak ettim biliyor musunuz? Şimdi gücünü konuşuruz ama FIFA gelecek dediler ya. Abi FIFA cep telefonunda da var. Şimdi FIFA'nın nasıl geleceği çok önemli. Bence. Evet. Yani benim nezdimde. Yani cihazı söktükten sonra ben PlayStation 4'te oynadığım FIFA'yı elimde oynayacaksam 3 saat kilo mu yine iyi.
Yok hiç hayatta da sanmıyorum yani. Bir de cihaz da çok pahalı aynı zamanda. Hani 300 dolara Nintendo Switch var. 400 dolara PlayStation şey var, 4 var. Yani
abi LG G4'den G5'e geçerken nasıl bir kafa haliyle yaptıysa ürünü bu da bunun benzeridir yani. Yeni konsol diye bunun çıkması bilmiyorum. Tuhaf. Hem tasarım olarak alışılagelmiş konsolların dışında bir tasarım var. Tak çıkar götür dışarıda oyna. Geldiğin zaman evde tak başka türlü oyna. Hem de aynı zamanda kullandığı donanım itibariyle de yani hani.
Ama Nintendo'da bir kitle var abi. Apple'dakinden daha beter. Wii U'da çakılmalarına rağmen firma öyle çok fazla laf etmeyen, Switch'i yine ayakta alkışlayan ve emin ol Wii U oyun çıkmamasına rağmen Switch'i yine gözü kapalı
ya Mesut, öyle
var.
Tam
yani.
Doğru diyorsun da şimdi onu çıkardın diyelim tamam mı ekranın? Arkadaş çok kaliteli oyunların olduğu çok daha zaten benzer güçlü diyelim hadi. iPad var zaten evet, yani evet. Oynayabiliyorsun orada. İstediğin zaman götürüp başka işler de yapabiliyorsun üstelik.
Ki ne kadar iPad? Yani, o da yine 400 dolar, 300 dolar falan.
Hadi o kadar, hadi 500 dolar. Sonuçta çok amaçlı bir cihaz o yani. Ödevini de yapabilirsin istersen. Film de izleyebilirsin. Bir tane başka türlü işlem yapabilirsin ki mağazaları çok geniş o konuda. Dolayısıyla bir tarafta işte Project Scorpio diyorsun. Bir tarafta PlayStation 4 Pro gözünü takıyorsun. VR şu mu? Bence hiç şansı yok. Bir de fiyatı da yüksek olmuş. Yani hani.
Evet.
Bir de şimdi dedikleri gibi hani 1080p şeyde çalışıyor. Televizyonda dock ünitesine.
Orada 1080p'ye kadar bak. Orada bir yanılmayın ha. Bu bizdeki internet gibi. Oraya tabii, kadar. Evet. Yani üstüne, olmayabilir de.
Cihazda da 720p'ye kadar.
O da yine 720p'ye kadar diye belirtmişler ha.
Onun dışında ne detayları var? 6.2 inçlik dokunmatik bir panelinin olduğunu biliyoruz.
6.2 inç neredeyse cep telefonu boyutunda bu arada.
6.2 ince kadar falan.
Abi şimdi Mi Mix var 6.4 inç yani. Evet.
Üzerinde 32 GB'ı kadar destekleyen bir SD kart girişi olacak. Bunun dışında oyunların 60 dolar olacağı biliniyor. Şimdi oyunları derken de hani burada konsol sattıracak, kendi kitlesine kesin Mario sattıracak 3 tane oyunu var zaten. Evet. Yeni bir Mario oyunu duyuruldu ki ben Super Mario Galaxy 3 düşünüyordum ama yeni bir oyun olduğunu gördük. Güzel görünüyor. Onun dışında Zelda var zaten. Wii U'ya çıkması vaat edilip sonradan bir sonraki nesle taşınan bir oyundu. Onun dışında bir tane daha şey var. Splatoon 2 geliyor. Bu oyunlar zaten konsolun muhtemelen 2017'deki 3 tane büyük oyunu olacak. Evet. Bundan başka gelecek mi bilmiyor. Şöyle bir spekülasyon var. E3'e sakladılar çoğu duyuruyu diye bir şey var. Ama hani konsol Mart'ın başında çıkacak. 3 tane oyun olacak sadece. Sondan sonra E3'e kadar bekleyecekler.
Emine yani Studios'un açıklaması var. Şimdi tabii Microsoft ve Sony tarafında olmayınca ister istemez onlar da buradan biraz yürümeye çalışıyorlar. Aklınızı başınızdan alacak konsol geliyor diye de. Ya bilmiyorum. Şimdi
abi o şeyde de Xbox'ta da Scorpio tarafında pazarlama müdürü de şey diyor mesela. Canavar geliyor falan diye.
Yani
onlar zaten o şekilde şey
ya yapıyorlar. Orada en azından hani bir takım doneler üzerine tartışabiliyorsun. Diyorsun ki donanım şöyle olur böyle mesela. Burada hani o da yok.
Ve hani çıkışına kadar 2 ay bir şey kalmış yani. Çok fazla bilinmeyen var hala.
Orada yine paralı üyelik.
O bir de o var tabii. 2017'nin sonunda online üyelik ücretli olacak. Üyelik yaptıranlara da her ay Nest'le SNES oyunu vereceklermiş.
Müthiş vallahi müthiş olmuş.
Bak şeyleri söyleyeyim. Cihazın şeylerini söyleyeyim içerisinden çıkacak pakette. Switch'in konsolu çıkacak elinize ayırabildiğiniz. Dock ünitesi çıkacak. Ki bir dock ünitesini ayrı almak isterseniz $90. İki tane kontrolcü çıkacak Joy-Con dediğimiz o küçük olanlar. Bunlar kırmızı ve mavi renkte gelecek ekstradan. Bunları almak isterseniz $80 paket olarak ikili. Çok pahalı. Pro kontrolcüyü almak istersen $70.
Pro kontrolcü yok mu pakette?
Pakette yok. Ayrı alacaksın $70 ve pro kontrolcü niye $70 ya? $60 Xbox One'ın 10 numara kontrolcüsü vallahi var. İşte DualShock 4 var. İşte Razer'ın bilmem nesi var falan ama sen $70 çıkartıyorsun. Çok fazla.
Gördü o.
Fiyat politikasını çok agresif kullanmışlar. Evet. Adaptör çıkıyor, HDMI kablo çıkıyor. İşte bir de grip çıkıyor bu Joy-Con'ların ortasına taktığınız aparat. Bunlar var. Hani pahalı açıkçası. Yani bilmiyorum ne kadar başarılı olacak bunlarla beraber.
Ya bak Nintendo'da oyun konuşuyoruz. Sony de şöyle bir açıklama yaptı. Daha açıklamadığımız bir sürü oyunumuz var yine.
Evet.
Süreceğimiz. Onlardan da Microsoft'tan bir açıklama geldi. Biliyorsun tanıttıkları üstte çok durdukları oyunu iptal ettiler.
Scalebound iptal edildi aynen.
Ve ondan sonra şöyle bir açıklama yapıldı. Çıkmaması çıkmasından daha iyi bir durum yani.
Kullanıcı deneyimi için her şey. Kötü bir deneyim yerine.
Orada bir tane yorum gelmiş ya işte Microsoft'un da şey açıklaması var. Bizim de iptal etmeyi beklediğiniz çok oyun var.
Daha ismini vermediğimiz değil mi? O ne diyorsun Gökhan olaya ya iptal olayına?
Yani Scalebound...
Fuarda tanıtılmış bir oyun çünkü.
Bilmiyorum ya. Microsoft'un birkaç tane eksklusif oyunu zaten belli bir seviyeye ulaşamamış oyunlardı. Bu da onlardan biri olacak gibi geliyordu zaten. Hani çok fazla...
Evet, zaten belli gösterildi.
Çok hype yapılmadı tamam mı? Biraz da böyle casual bir oyuncak. Biraz uzak doğu mantığında ilerleyecek bir oyuna benziyordu. İptal ettirmişler ama bu kadar üzerinde çalışıp da o kadar çok para harcayıp... Yani bitmiş oynanabilir bir şeyi versiyonuna getirip de oyunu tamamen iptal ettirmek çok ilginç. Gerçekten bomba çok yani. Kötü bir şey olmuş olması lazım. Evet. Veya nasıl bir mantık olur ki iptal edesin böyle bir proje?
Ben bilmiyorum.
Kesin yani. Bir şey unuttular ha.
Baktılar yapıyoruz ama para harcıyoruz ama bu pek hayra alamet değil gibi böyle. Değişik bir durum oldu. Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Otomobil konusuna. Şimdi soru soruyorum. Sen baktın mı buradaki istatistiklere? Doğru
yok,
söyle.
Yok gerçekten bakmadım. Tamam. O son dakika bana sürpriz konuk olarak muamele edince bakamadım şu anda.
Ben de bilmiyorum. Yarışma mı yapacağız?
Evet. Biz de soruyorum. İlk 3 konusunda. Türkiye'nin en çok satan otomobil markası.
İki ihtimal veriyorum. Tam rakamları bilmiyorum. Ya Renault'dur ya da Volkswagen'dir abi.
Bence Renault'dur.
Birinci Renault mudur diyorsun? Abi birincisi Volkswagen. 134.535 tane araç satılmış abi.
Maşallah.
İkincisi Renault. Yani sonuçta...
Bunlar hep şirketler götürüyor yani. Şirket arabaları falan.
121.707. Çok yakından aslında bakma. Ha birinci. Üçte fiyat, Ford abi. Ford. Çok enteresan. Ford. Fiyattır diye düşünüyordum. Ford'muş. Ford da 109.000 araç satmış. Hemen arkasından hemen fiyat geliyor.
Ne fark bakın. Fiyat kaç satmış?
106.000.
Foto finish belli demiş ya.
Evet aynı. Ama Opel 55.000 yani 5. ile 4. arasında şey uçurum var abi. Opel'in de bu 55.000 50.000 seviyesine satan araçlarda en yukarıda olması yükselişini gösteriyor. Yani son dönemde ben Ford'un
yeni Astra vesaire demek ki
Astra hemen öneriliyor. Yeni Insignia mesela onlar da yine çok gözde olan arabalardan.
Insignia mesela bence hakkı yenmiş bir otomobildir. Yani tam hakkı teslim edilememiş bir otomobildir. Astra'nın da yenisi güzel, eskisi kötüydü.
Evet, herkes yeni Astra'yı konuşuyor zaten. 6. sırada Toyota var, 52.000 satmış. Toyota da şimdi çok güzel araçlar yapıyor ama çok pahalı. Yine iyi satmış bana sorarsan.
Birazdan Toyota ile ilgili bir yorum mu olacak?
Abi Hyundai var. Hyundai 51.000. Hyundai zaten Türkiye'de sevildi. Fiyatlar arttırmasına rağmen yine iyi bir sırada.
Taksiler de seviyor. Taksi tarafında da bayağı gidiyor.
Deli gibi arttı. Dacia var abi.
Dacia da fiyat performans.
Evet.
Seat abi ya da Jeep alıyorsun.
47.000 satmış. Abi 9 Mercedes-Benz yalnız. Nasıl bir Mercedes hayranı varsa.
Kaç 40.000 satmış o zaman?
Abi Dacia 47.000, Mercedes 40.000 satmış ya. Mercedes'e bak.
Ortalama satış fiyatını düşün. Abi ortalama satış fiyatını çok iyimser bir rakamla 150 bin kabul etsen 40 bin çarpı 150 bin ya.
Abi düşünsene bak. Bir yukarısında Dacia var. Fiyat performans. Arabalar ucuz araba. Ucuz Jeep falan satma derdiler. 47 bin satıyorsun. Altta Mercedes var. 40 bin acı. Arkadan geliyor hemen böyle.
Ama zaten geçen bir istatistik vardı Mesut. Türkiye'de tabii bunlar bir de resmi rakamlara yansıyanlar. Bankada milyon lira ve üstü hesabı olan kişi sayısı 100 bin liraya yaklaşmıştı. Yani dolayısıyla 40 bin de normal abi.
Abi bu ortalama gelir seviyesi artıyor da bende bir şey yok, oynama yok.
Bende de bir oynama yok.
Biz yanlış yapıyoruz bir şey.
Bir de bak ya. Şöyle bir şey düşün, tamam mı? Parası olmayan, yani daha az parası olan insanlar arada seçim yapabiliyor mesela. Dacia mı alsam yoksa uygun fiyatlı başka bir marka mı alsam? Ama zengin olan ya Mercedes alıyor ya BMW alıyor yani.
Niye baba
ama
öyle mi? Renk sürü uğraşı var.
Fakirlikle sınırlı. Şimdi biz fakir olduğumuz için tabii arkadaşlar. Zenginlik denince Mercedes BMW geliyor. Abi onun üstü de var.
Onun ya üstü onun var. Üstü var da onların üstünde çok çok az satar yani.
Mercedes'in Maybach'ı var, Range Rover'ı var, Ferrari'si evet. Yani bu var bir sürü seçenek var.
Geliyorum, daha geliyorum, durun.
Gel bakalım.
Peugeot 35.000 10. sırada.
Peugeot'un da yeni modelleri çok iyi. Bence bu sene yükselişe geçerler abi.
3008'e ben bindim benim Seat Leon'u alırken. O zaman da...
Yoksa eski kasaya binmiştir alırken. Şimdi yenisi güzel abi.
Eski kasaya bile bindim. Az daha alıyordum. Dediler ki 10 litre yakıyor. Aman abi dedim, bu benim evimin cilacıdık ya. Şey yapma ya. Ben onu ödeyemem falan diye ayrıldım. Gerçekten de 10 litre yakıyormuş ama arabanın bir içi var. Gökhan. Bilmiyorum bindim mi? Abi uçak gibi öne şey açılıyor. O head display mi diyorlar? Ne diyorlar?
Head
up açılıyor, tamam mı? Panoramik tavanda falan. Böyle içinden çıkamadı geçimle ya. Aşık oldu galete yani.
PSA grubunda ya. Fransız demeyeceğim. Çünkü Renault'un oradaki tutum biraz daha muhafazakar ama. Peugeot ve Citroën de hep öyle. İçeriye girdiğinizden sonra gibi uzay üstüne giriyormuşsun gibi. Uçak kokpiti gibi böyle göze hoş gelen şeyler veriyorlar
genelde. Çok uzun falan diyorlar ama satmış yani.
Bu yani, çünkü... yani satmış. Ben 2017'de daha da artar o rakam.
Evet. Gökhan burada çok sessiz kaldı çünkü arkadaşlar. Araba almayı en son düşüneceğin arkadaşım kendisi. Nissan var. 32.000.
Nissan çok hızlı yükseldi. Son dönemdeki duranlığı ben biraz daha devam eder gibi geliyorum.
Qashqai'nin fiyat durucu genel yerde Qashqai vardı.
Qashqai vardı. Juke vardı. Juke bayağı popüler oldu. Diyordum.
Sonra fiyatına bir baktım abi. Hiç suç.
Ama şimdi mesela Juke iyi bir seçenek oldu. Bayağı da Türkiye'de sevilen bir araç oldu. Ama şimdi mesela Toyota'ya bakıyorsun. HR-V gibi modeller var. Bir de Türkiye'de üretiyor. Hibrit vesaire. Nissan şimdi Pulsar diye bir otomobil getirmiş Türkiye'ye mesela. İç tipini mipini beğenmedim açıkçası.
Abi Skoda yükselişte o 28.000'de.
28.000 mi o?
Evet.
Bir şey Volkswagen kaç satmıştı?
Abi Volkswagen 134.
Tamam 134.000, 28.000, 140.000, 160.000 devam et abi.
Ondan sonra BMW var 27.000'de. BMW satın almıyor ya, Türk insanı sevmiyor herhalde.
Abi bize Mercedes yıldızının artık neyse bir ağırlığı var.
Ama bak CLA serisi Mercedes'in şimdi aldığı var. Çok sportif, çok agresif bir havaya kavuştu. Öyle. Hem ağır duruyor hem sportif duruyor, Batman'in arabası gibi abi. Tam anlası ya böyle, ben onu gördüğüm zaman diyorum ben bunu alırım param olunca.
Zaten ben sitede haberini de ben yazmıştım. 10 yıl sonra ilk defa Mercedes premium otomobil segmentinde BMW'ye geçerek birinci sıraya oturur. Premium'dan bahsediyorum.
Evet, çoktan geçmiş.
Şimdi ama BMW'de şimdi şöyle bir şey var. BMW'de de yeni 5 serisi daha yeni piyasaya çıktı. Onun etkilerini biz bu sene görürüz muhtemelen.
Belki olabilir. Citroen var 25.000.
Tamam.
Audi var 22.000. Audi
22.000 mi? 22.000. Evet. 155.000'di. 180.000 diyelim. Evet abi.
Seat 20.000 satmış.
200.000 tamam sırada. Devam edelim.
Honda var 20.000. Honda'da ciddi düşüşün sebeplerinden bir tanesi de
motor seçenekleri uygun değil abi.
Motor seçenekleri gerçekten uygun değil. LPG'li modelleri de ne yazık ki işte alışveriş merkezine almayınca alamıyorsun.
Bir daha kez istemiyor abi. Herkes LPG almak zorunda değil ya. Sen 1-2-1-4 motor vermen lazım yani seçenekleri.
Ben taksiciye bindim. Taksici bu ÖTV indiriminden sonra almış bir tane aracı. Biniyordu. İşte Honda Civic ile o fabrikadan çıkışlı LPG. Abi otomobil bilgisayarında falan LPG gösteriyor ya.
Gösterir. Sonra standart olarak görüyor.
Çok iyi yani. Bak, standart o özellik beni etkiledi. Ama...
Taksici bu arada alabilmiş mi yeni araç?
Almış.
Hangi taksiciye binsem abi ÖTV indi ama galericiler bize araba vermiyor diyor.
Yo ben kaçına binsem yeni araç almış.
At bana denk gelen öyle ya da öyle söyledi bilmiyorum.
Hepsi almışlar. Hepsi Allah razı olsun diyorlar bu arada hükümetten. Onu da söyleyeyim. Hepsi çok sevinmişler bu olaya.
E tabi bayağı fiyatta fark etti onlar da
ya. Ya ben de şeyi anlamadım yalnız bak. ÖTV indirimi olmuş. Yine taksiciye var. Taksici fakir değil ki. 1 milyon lira plaka. Ben anlamadım
gerçi
ki o
taksici
işi.
Değil. Mal sahibi fakir. Şimdi
herkes... tamam abi taksici değilim lan. Ben plaka düşünürüm yani. Ben
tamam, öyle
çözemiyorum.
Taksi sevmezsin ama yani ekmek parası için çalışan adam da var şimdi arada.
Benden
yani.
De kimliğe 20 lira alıyor.
Öyle.
Ondan ÖTV indiriyor 25 bin lira. Para kazanıyor adam. Ticaretçi ödesin.
Başka hangi markalar var?
Abi Honda 20 bin. Kia 18.000.
Tamam.
Kia'da bir şeyler vardı, hareketler. Agresif tasarımlar falan oldu ama onlar bir yükselemediler. Bir
bugün sportacı gördüm yine. İçeriden bagaj kapağı açılıyor otomatik. Otomatik de kapanıyor. Şimdi güzel olmuş.
Mitsubishi var. Mitsubishi zaten bunlar deli gibi benzin içtikleri için 4.000'de kalmış.
Mitsubishi.
Belli bir limitle kesim alıyor. Volvo var 4.000'de kalmış.
Yeni otomobil de çok güzel onlar.
Suzuki Swift çok güzeldi. Ben çok memnun kaldım. Suzuki Swift aldığımda da algıda seçicilik midir nedir? İstanbul sadece Suzuki Swift kullanıyormuş gibi görüyordum. Herkesi görüyordum yolda. Onlar mesela fiyatları öyle bir arttırdılar ki Suzuki Swift'i alamıyorsun artık.
Abi tasarım olarak Clio'dan, Micra'dan
çok daha iyi duruyor.
Mini Porsche gibi görünüyordu ya.
Ama fiyatı o kadar arttı ki 3900'de kalmıştır. 3900 çok az bir rakam ya. Isuzu var 3400.
Ticari araba artık onlar.
Jeep var 2100. Iveco ne üretiyor ya?
Ticari araç bunlar.
Evet ama Iveco ne var?
İşte otobüsler falan var. Bir de bir takım kamyon
falan var.
2175.
Abi şimdi bu kadar mı abisi?
Land Rover var en son 2100.
Şimdi bak 200 bin rakamı özellikle topladım. Neden? Volkswagen, Seat, Skoda, Audi. Bunların hepsi Doğuş Grubu'nun araçları abi. Ya Doğuş Grubu Türkiye'de 200 bin araç satmış. Bir de tabii Lamborghini'si, Bugatti'si falan başka şeyler de var ama biz 200 bin diye kabul edelim abi.
Bu arada geçen sene Türkiye'de satılan 5 araçtan 4'ü ithalmiş abi. Türkiye'de üretilmeyen araçlarmış.
Şimdi aslında oraya gelecektim. Şimdi mesela Hyundai'nin Türkiye'de bir yatırımı var. Tamam, Türkiye'de araç üretiyor. Ford'un Türkiye'de bir yatırım. Ford'un bayağı yatırım var. Kamyon da üretiyorlar. Binlik araç vesaire neyse artık. Başkanı kimden bahsediyor? Toyota'nın mesela Türkiye'de yatırımı var. Honda'nın Türkiye'de yatırımı var. Ama mesela birinci sıradaki Volkswagen Türkiye'de bir yatırımı yok.
Hükümet de çağırdı ona.
Çağırdı bayağı da. Hani Doğuş Grubu'na da o konuda bayağı baskı yaptılar. Hatta hani otomobilciler için bazı teşvik programları da yaratıldı. Hani biz size fabrika için alan verelim vesaire tarzında. Kia, Hyundai grubu ile ilgili bir olay oldu. Onlar gelmediler. Sonra Çek Cumhuriyeti'ne başka bir teşvikle oraya gittiler ama lan Türkiye'de 150 bin araç satıp Mesut. Birazdan Donald Trump'ı konuşacağız zaten bu otomobil firmalarına nasıl yaklaşıyor. Yani bir şekilde bir yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorum şahsen. Bu kadar araç sat ve taşın altına elini koyma.
Bu arada emisyon skandalı yüzünden de Volkswagen'in üst düzey yöneticisini tutuklamışlar herhalde. Belki bizim de böyle.
Yani
şeymiş tutuklanan yönetici de 2014 ve 2015 yılları arasında ABD yasalarının uyum ofisinin başındaki isimmiş.
Ya, o zaman tutuklanır abi.
Ve bu emisyon skandalından
İyi uydurmuş oraya yani.
FBI gitmiş adamı evinden almış.
Ya benim merak ettiğim şunu konuşuyor. Son günlerde Amerika tarafından anlaşmayla ilgili haberler geliyor da. Arkadaş Türkiye'deki kullanıcıların durumu ne olacak? Avrupa'dakilerin durumu tam olarak ne olacak? Yani bunlarla ilgili hala tam resmi somut bir şeyler yok.
Sana somut bir şey söyleyeyim.
Söyle abi.
Mass Effect Xbox One'da 900p PS4'te 1080p olacakmış ve şöyle ince bir not daha söyleyeyim izleyenlerimize. Electronic Arts'ın Microsoft'la özel bir anlaşması var. Özel içerikler ilk oraya geliyor.
Ama burada PlayStation 4 Pro aslında. Yani bunu biraz şey yaparak...
Pro 4 mü tam olarak?
Pro. Okay. Pro olması lazım. Çünkü zaten daha önce de açıklamışlardı. 1080p 30 FPS çalışacak Mass Effect 4 diye. PlayStation Pro'da. Ondan bahsediyorlar. Hani Pro varsa 1080p oynarsın. Yani Xbox One varsa. Bir de şöyle
4'te
bir...
4'te nasıl?
Ama
PlayStation 4'te.
Şimdi habere bakıyorum.
Onunla ilgili bir bilgim yok.
Daha öncesinde Pro diye açıkladılar ama şimdi açıklanan PlayStation 4. Çünkü Xbox One'la PlayStation yani Xbox One 900p ise PlayStation 4'te 4K şeyde çalışması lazım. Sana Pro'da. O kadar söyleyeyim Pro'da.
O zaman şeyde de PlayStation 4'te de 1080p ise Pro'da muhtemelen grafik artırımı falan olacaktır.
Şimdi şey demiş bak. NeoGAF üzerinde bir kullanıcının Mass Effect Andromeda için PS4 Pro'da 1080p, PS4'te 900p, Xbox One'da 720p şeklindeki yorumuna BioWare Genel Müdürü Arjen Flynn, bunu da bak iki tane A, bir R, bir Y, bir N geliyor. Artık nasıl okunuyorsa soy isme bak. F, L, Y, N, N. Ses harf yok.
Flynn.
Herhalde öyle okunuyordur. Bu açıklamanın yanlış olduğunu belirterek aynen seninkini gibi böyle hı-hı demiş ki ağızdaki lafı balla mı bölüyorum demiş. Şey söylemiş abi. Xbox One'da 900p demiş. PlayStation 4'te 1080p demiş. Bak Pro'yu...
Belki tweet şeyi yetmemiştir. Karakter sınırına kadar takılmıştır.
Neogaf'ta tweet yok ki ama.
He doğru tweet değil mi? Tamam.
Ya bak ben sana şunu söyleyeyim teknik olarak. Xbox One'da 900p çalışan oyun PlayStation 4 Pro'da en az 2K çalışır. Yani en az 2K çalışır abi.
Bir de bununla beraber şey de var. Güzel bir duyuru arkadaşlar. Eğer Mass Effect 2'yi oynamadıysanız. Mass Effect işte Andromeda ile falan ben bu seriye dalarım ilgimi çekti falan diyorsanız Mass Effect 2 de Origin üzerinden ücretsiz oldu. Andromeda çıktığında zaten Steam'de olmayacak. Steam'den satışa sunmayacaklar ki çok ilginç. Yani birazcık bazı oyunlarda hani oyuncuların birazcık ilgisini çeken yapımlarda direkt Origin'e özel yapıyorlar.
Evet.
Ve bu şekilde satışını etkileyecek tabii ki. Daha az satmasına neden olacak. Çünkü çoğu oyuncu artık Steam üzerinden almayı istiyor sadece.
Ya bir de şeyler lanet olsun ya. Uplay,
Origin.
Bir de Steam hepsi ayrı ayrı uyarı gönderiyor böyle arkadaşlar.
Bir de BattleNet. BattleNet'i de ekle oraya.
BattleNet Allah'tan kullanmıyorum. Bir işte Diablo çıktı, Diablo 3'te satın aldık Keko gibi kurduk. Sonra bir daha hemen sildim attım.
Steam'le ilgili birinin çok güzel yazısı var ya. Ne zaman açsam bir 100 MB çekiyor abi sürekli. Yani hani böyle bir uygulama olamaz ya.
Hepsinde ayrı ayrı bir şey. Mesela bir haftalık bilgisayarı kullanma hepsi bir update yapıyor.
Yani. Origin açılıyor zaten direkt bir şeyler çekmeye başlıyor hemen. Origin daha fazla update yapıyor bu arada herhalde. Steam'e göre.
Doğrudur. Orijini bayağı değiştirdiler. Arayüzünü falan hepsini geliştirdiler. Evet. Bayağı kullanıcı dostu olmuş ama uzun süre kullanmadım.
Bu arada şöyle bir durum söz konusu. ABD Başkanı Trump'a döneceğim arkadaşlar. Ya bu siber güvenlik falan konuşuyorduk ya. Bir rapor yayınlandı Trump'la ilgili. Gördünüz mü siz onu?
Raporun detaylarını görmedin mi? Trump'ın tweetini gördüm.
Bu Ruslarla ilgili olan mı?
Evet. FBI ve CIA başta olmak üzere, tamam mı? Konuşulan şu BuzzFeed'de çıkan haberde Rusya'nın kesinlikle seçimlere müdahale ettiği artık ortaya çıktı ve hackerların ismi biliniyor diye bir şey çıktı. Yani siz bu olayda ne diyorsunuz? Donald Trump da demiş ki ya bu fiyasko demiş ya, bu saçmalık.
Ben de görmüş. Yani hani şey yazmış. NBC bu dokümanı nereden aldı, kimden gördü demiş. Tamam mı? Evet. Tamamen politika demiş. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 20 Ocak'ta görevi devralacak galiba o arada.
Bir hafta kaldı.
Son bir haftada gerginlik bayağı arttı orada. Sürekli bu tür datalar, bilgiler çıkmaya başladı açıkçası. Yani sonucunda Rusya çok tartışılıyor. Göya işte CIA'nin falan da bunu tespit ettiği söyleniyor ama açıkçası işin aslını bilmiyoruz. Ben orada şu anki başkan yardımcısı Biden'in bir açıklaması var. Demiş ki en nihayetinde Trump Parti yeni başkanımız, o da çocukta davranmayı bıraksın da aklını başına alsın demiş mesela. Belki olaya bu gözle bakmak lazım. Sonucunda Rusya müdahale etmiş olsa da olmasa da başkan başkan yani göreve başlayacak.
Ya bu Obama ile ilgili mesela Trump'ın bir sözü var. Diyor ki IŞİD diyor Obama'nın kurduğu bir örgüttür filan diyor. Finanse ettiği bir örgüttür filan diye saçma sapan açıklamaları var. Tabii saçma sapan diyorum şöyle. Adam şimdi kendi ülkesinin başına gelecek ve böyle açıklamalar yapıyor. Biz hepimizin düşündüğü şeyler bunlar. Şimdi bu da neyi gösteriyor? Obama'nın da bu kadar sert bir şekilde Trump'ın üstüne gitmesi, hala daha başkanlık gidecekken acaba öyle bir şey var da. Hani ortaya mı çıkartacak adam geldi, ne dersiniz?
Vallahi yapar bilmiyorum mı? Yani hani
sanmıyorum. Zaten bir kere o Obama'nın
kararıdır herhalde. Yani.
Sadece Obama'nın kararı değildir ki o yani. Bütün danışmanlarıyla beraber toplanan aldıkları bir karardır.
O zamanki hükümetin verdiği bir karar
sonuçta
oluyor.
Sonuçta Amerika'da yani. Başkanı olunca iade sana kalıyor. Tamam, devlet politikasına mı iadenin birine kalması lazım. Yani sonucunda...
O yüzden de açıklayamaması lazım mesela öyle bir şeyi. Ama bunlar kendi aralarında zaten çekişiyorlar. Obama daha önceden, Trump seçilmeden önceden biri. Trump'a laf falan
yani
sokuyordu.
Şöyle bir şey var. Bir... Görmezdik ama Amerika'da değil mi? Atışırlardı ama seçildikten sonra hep böyle tek bir ağız olurlar.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani Trump'ın açıklamalarına bakıldığında ilk defa kendi devletiyle ilgili bu derece sert konuşan başka bir başkan adayı görmedik gibi görünüyor ama şu da var Mesut. Yani hani şimdi IŞİD'le ilgili nedir ne değildir bilmiyorum ama sonucunda IŞİD belli bir coğrafyanın sorunu değil mi bakıldığı zaman? Evet. Şimdi ülkelerin bu tür büyük politik planları başkandan başkana değişmez. Amerika gibi. Devletlerin belli politikaları vardır. Desteklersin ya desteklemezsin onu bilemiyoruz ama tek adamla değişmez. Dolayısıyla bu biraz da karşılıklı atışmaların sonucu olarak yapılmış yorum gibi geliyor bana. Devlet çünkü o tarafta öyle bir politikası varsa yapıyor onu. Trump olduğu zaman da yapmaya devam edecekler. Çünkü tek bir adamın her şeyi kontrol ettiği bir siyasi düzen yok Amerika'da.
Bütçesi değişiyordur sadece mesela. Daha çok para ayırıyorlardır mesela o şeye. Ama burada mesela Obama da gider ayak zaten biraz bastırdı ya hani bu hack olayının üzerine düşeceğiz. Böyle bir şey var galiba bunu açığa çıkartacağım falan deyip sıkıştırmaya çalışınca.
Aslında Obama'nın hani burada da şunu söyleyelim, hackerlar manipüle etti falan derken şuradan yürüyor Amerika. Şimdi Hillary Clinton'ın kaybetmesinde en önemli nedenlerden bir tanesi olan mail'lerin hacklenmesi ve bu mail'lerin ortaya çıkması gösteriliyor. Halkta çok büyük güvensizliğe neden olmuş. Özellikle aldığı bağışların falan karanlık ilişkilerin ortaya çıkması. İşte bunu Ruslar ekledi Trump adına diyorlar. Hatta ilk hacklenildiğinde ve sadece o da değil, Savunma Bakanlığı'na falan girildiğinde Rus yetkililer şampanya patlattı falan diye böyle saçma sapan araya böyle eklemeler, süslemeler de yapılmış. Garip bir durum var. Söylenen bu. Yani adamlar şeyi hackledi denmiyor. Oylamada biri 5 gösterdi denmiyor. Manipüle derken olay buna doğru gidiyor.
Yani. Sosyal manipülasyon yapmak.
Evet, sosyal manipülasyon yapıp algı değiştirildi deniyor. Ama öyle ya da böyle adam başkan seçildi. Bakalım seçildikten sonra ne olacak? Bir açıklaması daha var Trump'ın. İşi bilgisayar güvenli değil. Önemli verilerinizi, önemli yazışmalarınızı diyor. Mektupla yapın, el hızlısıyla yapın. Kuryeyle yollayın diyor.
Evet, yani. Battlefield 1'de var ya.
Kuşla beraber gönderdiler size.
Kuryeye nasıl güveneceğiz?
Kuşu da indirirler.
Kuryeye nasıl güveneceğiz? Sonuçta bir aracı her zaman var ha. Bu ha fiziksel olmuş ha dijital olmuş.
Paket açılmış mı açılmamış mı görürsün en azından. E-postan doğru göremiyorsun.
Elçi zeval olmazmış Salih abi.
Değil mi? Öyle bir durum var.
Bilmiyorum ama adam kendisi biliyorsun fotoğrafları falan var. Odasında bilgisayar kullanmayan bir adam görüyor yani bakıldığı zaman. Ama modern
çağ... Obama'nın da akıllı telefonu yok mesela. Güvenlik gereği zaten onlara vermiyorlar. Verecekleri şeyler de belli.
Obama'da BlackBerry vardı. Akıllı telefon yok dedi. BlackBerry kullanıyordu.
İşte onu akıllı telefonla
saymıyor. Yani neyse. Yani, o yüzden baktı. Ama Trump acayip ya. Şimdi bazen otomobilcilerle ilgili de konuşuyoruz. Pat geldi. Gerek yok. Air Force One projesini durdur. 4 milyar dolar kes Boeing'den.
Abi işte otomobilcilerle ilgili olan da şu. Toyota'ya çağrı yaptı. Ya gelirsin ya da yüksek vergilerle yüzleşmeye hazır ol diye.
Ford da çok işe yaradı o. Amerika'da yap diyor. Yani... Şu anda ucuz işçilikten dolayı Meksika'ya kaymaya çalışıyorlar Amerika kıtası içerisinde.
4.6 milyar dolarlık yatırımı iptal edip Meksika'da 100 milyon dolarlık yatırım yaptı Amerika'ya.
Mesela. Aynen elektrikli otomobiller ve otonom araç üretmek için. Toyota da muhtemelen uyum sağlayacak gibi görünüyor. Çünkü ülkenin en çok satan firmalarından bir tanesi. Diyor ki Trump yani Meksika'da üretip bedelsiz olarak ülkeye sokup Amerikan vatandaşına satamazsın diyor. Bu ülkede araç satacaksan diyor elini taşın altına koyacaksın.
Evet, bence çok akıllıca bir şey. Bence bizim de yapmamız lazım.
Ya zaten o adam ekonomik açıdan düzeltir bayağı bir. Çünkü adam...
Ama Amerika'nın düzelmesi kaç... biliyorsun
değil mi? Yani ama şey, kaç 2.6 milyar dolar yatırımı ülkede tutmuş abi.
Evet, kaç milyar dolarlık şirketleri yönetip zengin olan bir adam yani. Bu iş anlaşmalarını yönetmiş zamanında, bilmem ne yapmış falan. Hani kendi çıkarını iyi koruyabilecek bir
ya
şey
aslında. Ben yanlış bilmiyorsam Mesut, bu Latin Amerika ülkelerinde var. Galiba Arjantin'de de bir ürettiğin şey, bir otomobil satmak için bir otomobil orada üretmen gerekiyor galiba. Ben en son bir iPhone Apple'a biri yazmıştım. Endonezya'da Apple Store'un açılması ile ilgili. Orada da mesela yerel kanunlar diyormuş ki satacağın ürün, elektronik eşyalar için konuşuyorum, %30'un vergisi ülkede olmak zorunda diyor. Buna istinaden de Apple mesela bir Ar-Ge merkezi kurmuş Endonezya'da. Ülkelerin bu tür aksiyonları alması gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsun. Bak kaç bin tane otomobil satılmış. Telefona bakıyorsun, 10 milyon telefon, 5 milyar dolarlık pazar. E ne oluyor, adam geliyor satıyor, geliyor satıyor. Biraz bence yatırım da yapması lazım ya.
Bence de. Şeyde de geldiği gibi de bir laf çaktı ya şeye. Ona yaraldım ya, CNN'e. Yaptığı toplantıda doları düşürdü falan filan mesela, ama şeyde işte size vermiyorum, siz yalan haber yapıyorsunuz falan diye.
Söz hakkı vermedi, hakkı vermedi ya. O bizim çok rastladığımız şeylerde alışık değildik Amerika'da olmasın ama ya demek ki her yerde olabiliyor.
Her yerde olabiliyor.
Sonuçta yani. Tamamen kişiye bağlı. Yani ne kadar kişiye bağlı değil de desen, adamların bütün kültürünü değiştirdi adam.
Ama şöyle bir şey de var. Hani CNN üzerine, CNN örneği verdiğini söylüyorum. CNN'in hep bir siyasi kimliği de var. Bu Körfez Savaşı'ndan bu yana savaşın canlı yayını vesaire falan hep böyle bir zaman zaman gündeme geliyor.
Şimdi bir tane daha haberim var. Bu da hem teknoloji hem oyunu ilgilendiriyor. Nvidia'da gitti, game stream servisini duyurdu. Ve çok yeni bir şeymiş gibi tanıttılar. Aynı onlar da Apple'ın kafasındalar ha. Yani yıllardır olan, tutmayan, iflas eden şirketleri...
Daha önce denediler zaten. Gridmate vardı,
şimdi onu yenildi. Aldı. Şimdi dedi ki biz yeniden tekrar duyuruyoruz. Ve GeForce Now ismiyle. Hemen GeForce ver bana diye. Kaç saat? 20 saat.
20 saat 25 dolar. Neredeyse saat başı 1 dolar istedi yani.
Öyle bir servis.
Çok pahalı ya. Shield'da falan var zaten herhalde. Buna benzer bir sistem.
Yani evin içinde yapıyordun.
Offline yapıyordun. Bilgisayardan oynayabiliyordun.
Bu sistem çok tutmadı. Bizim ülkede zaten konuşmamıza gerek yok. Bizim ülkede geleceğini de sanmıyorum. PlayStation'da da var. Steam'de de oynayabiliyorsun falan. Hani ilk başta ta zamanında Gaikai falan kurulduğunda...
Gaikai'yi Sony satın aldı.
Yani online vardı öncesinde. Almadan önce o aralar fikir çok cazip gelmiş, tamam mı? Ne kadar güzel bir şey aslında. Sisteme, çok iyi sisteme olmayacak falan filan. Zira Nvidia'da şey falan diyor işte, 30 saniyede oyunlarınız yüklenecek, hemen çat çat açılacak.
Hangi ülke yüklenecekmiş abi 30 saniyede? Yani hani...
Yok, rapor... sana önden bir öncül bir şey...
Tamam veriyor da abi yani...
Source stream yapıyor ya. Kurulum yok zaten.
Kurulum yok da abi, sonuçta internet hızları ortada. Yani sen Türkiye'de 6 megabit diyor ya, dünyanın geri kalanı süper parlak değil yani.
Şey düşün, o makinede oyunun 30 saniye içerisinde açılmış oluyor.
Evet.
Tam açılmış oluyor da önden bir data çekeceksin sonucunda.
Ya sana stream etmesi ayrı.
Video geliyor.
Okey tamam.
Sen orada çalıştırıyorsun.
İnternet farklı herhalde. Okay. Biraz daha değişik çalışıyorlar. Yani sen oyunun dosyalarını değil, oyunun görüntüsünü yolluyor aslında.
Doğru.
Öyle düşün.
Aynen. Ama işte... Çok büyük engeller çıktı bu adamların karşısında. İşte her tarafta çok sık bir şekilde sunucular kuracaksın. Lag çok düşük olması lazım. Ping yüksek olmaması lazım falan. Bilmiyorum nasıl çalışacak. Bir kere çok pahalı. Hani kimseye buna başvurmaz açıkçası. Sahip olmadığın bir ürüne. Hani bugün bile hani Steam'e oyun aldığın zaman hani oyun senin ama ne kadar süreliğine senin. Steam'de daha ne kadar var olacak falan, bunu bilmiyorsun. Burada tamamen kiralıyorsun. Bilmiyorum.
Para mesela şimdi Apple örneği verdin ya az önce. Hani Apple'laşıyor vesaire diye. Zaten bu teknolojinin de CES falan tanıtımda hep MacBook üzerindeydi. Sonucunda MacBook biliyorsun herhangi bir oyun odaklı bir yanı olmayan, harici ekran kartı olmayan. Yani fiyatı yüksek ama bayağı sunumunda ben vardım. Bayağı güvenilir şekilde. Yani kendine güvenerek bunu anlattılar. Bak bekleyip görmek lazım. Ama pahalı bence de yani.
Pahalı bir de ya.
Tutmayacak bence ya.
Şimdi diyor ki harici ekran kartı olmayan şu kadar bilgisayar hedefledik falan diye. Arkadaş o parayı ödedikten sonra zaten gider ekran kartını alır takar oynarım yani. O kadar da çok büyük bir dert değil. Bu servislerin ilk başta çıkışını siz de biliyorsunuz. Cep telefonunda Far Cry oynayacaksın dedi adam. Tablette Far Cry oynayacaksın. Aynen. Orada bir şey düşünemedi bu kekolar. Kontrolcü yok ki tablette. Yani tablette Far Cry oynayacağım da klavye fareyle oynanan oyunu oraya getirdiğiniz zaman oynayamadık zaten. Yani ek kontrolcüye ihtiyacım var. MacBook alan adamın da zaten ilk derdi oyun değil. Onu da görüyorsun. Oynayacağı oyunlarda casual oyunlar oluyor. Ben yani yine sadece fuarda bir show olması amacıyla tanıtılmış. Çok da bir iş görmeyeceğini düşündüğüm teknolojilerden bir tanesi. Özellikle fiyatıyla. Hani 5 dolara sana tüm oyunlara eriş dese neyse de.
Belki yatırım arttıracak falan diye yapmışlardır. Bilmiyorum. Yani kar yapacak diye düşünüyorum.
Abi 25 dolara sabit tutup oyun zaman sınırı getirmese.
Evet.
Yine makul oldu bir yerde de yani.
25 dolar yine yüksek
bari. 25 dolar bir oyun parası yani. %50 indirme düştüğü gibi.
Tamam abi para. Bütün A+ oyunları oynuyorsun yani. Sınırsız oynuyorsun.
Zaten bir oyun alıyorsun, bitene kadar bir ay geçiyor yani.
Sınırsız dediğin 20 saat oynuyorsun.
Hayır onu demiyorum ben. Aylık sınır olmasa, 20 saat sınır olmasa.
Bence 25 dolar yine pahalı. Bana sorarsın.
Daha makul olur abi.
Yani buna göre daha makul olacağı kesin de yani. Yine pahalı. Yani dünyanın en pahalı servislerinden
biri. Ama yani düşünsene olacak. İstediğin oyuna pat diye geçiş yapabiliyorsun. Şimdi oraya geçeyim, biraz ona bakayım. Yeni oyun çıkmış, ona bakayım.
Ha, yani internetin şimdi sana her şeyi verebildiğini, vaat ettiklerini verebildiklerini düşünüldüğünde 25 dolar süper olur. Yani multiplayer app'ten oradan oynarım.
Teoride güzel fikir. Ama pratikte mutlaka bir şeyler çıkacak.
Evet, mutlaka bir şey. O zaman dediğin gibi 25 dolar ver ayda.
Abi istediğin oyuna geçersin yani. Evet, Battlefield 5 mi çıkmış? Geçerdin biraz onu diyeyim. Canım sıkıldı. Şimdi Forza'nın yenisine misal veriyorum. Yani. Yani.
Onu oynarsın. Öyle ayrı bir dünya var ama şimdi şöyle bir şey var tabii. Biz 4K oyunlardan bahsediyoruz. Full HD artık en yüksek kalite almaktan bahsediyoruz. Burada sana bir video stream söz konusu. Ve video stream'in kalitesi de internet bağlantının kalitesine göre düşecek, artacak, 60 FPS falan diyor ama bir görmek lazım. Bir ele deneyimlemeden bunun hakkında çok konuşmak
şey yapacaksın. Yine
Kore'de güzel çalışır. Grafikleri zirveye çıkartacaksın. 4K'da falan ama sana stream geliyor yani. Sonuçta oradan kaybediyorsun yani.
Şimdi burada bir başka habere geçeceğim. Çok önemli bir haber arkadaşlar bu. Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları arkadaşlarıyla paylaşımlarını kıskanıyor başlıklı bir haber.
Abi ben onunla ilgili yorumu çok beğendim. Zaten en çok beğenilen yorum da bizim sitede. Diyor ki işte diyor bir Anadolu'dan bir Anadolu insanı diyor karşısına cin çıkmış diyor. Ne istersen vereceğim sana ama komşuna iki katını vereceğim diyor. O zaman bizim Anadolu insanı istemiş ki bir gözümü çıkar. Komşunun da iki gözü gitsin tamam yani hani biraz öyle bir durum söz konusu. Yine yorumlardaki tespitler doğru. Biraz daha hani kadınların aslında sanki fikirleri alarak ortaya çıkmış bir sonuç gibi. Çünkü
ya, kadınların ötesinde şöyle bir olay var. Bak bir gerçek var Erdi. Hepimiz sosyal medyada paylaşımlar yapıyoruz.
Yapıyoruz doğru.
Hiç somurtarak, ağlayarak paylaşım yapan gördünüz mü ya?
Yok,
en
yapmaz.
Kötü anını eşiyle kavga ettikten ya da kafası şiştikten, yorulup geberdikten sonra sarı sakarken kendini yok.
Hep aslında böyle yapanlar var şimdi.
Bir meyve suyu içerken bile sanki böyle o kadar fazla eğleniyorsun ki tamam mı? 5 lira verdi 800 liralık zevk alıyormuş gibi fotoğrafı çekiyorsun abi. Fotoğrafı çekmek için harcadığın süre 45 dakika. Meyve suyunu bitirmen 5 dakika falan sürecek. Paylaşıyorsun gidiyor. Onu Erdi alıp bakarken böyle zor anında tamam mı? Adam orada çalışıyor bir yandan. Oh diyor Mesut diyor eğlencenin dibine vuruyor evinde. Ben burada video işleri falan diye düşünüyor. Ne oldu bir kıskançlık bak.
Ama o zaten tüm dünya genelinde olan bir şey ya. Sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisi direkt. Dünya insanlarının tamamı üzerindeki.
Ama istatistiklere bak. %57'si ankete katılanların demiş ki davet edilmedikleri parti arkadaşlarını görünce mutsuz oluyormuş. Şimdi o da öyle bir olay da var. Yani şimdi çocuğa doğum günü düzenliyorsun. Bir fotoğraf çekiyorsun. Bir yeri düşünüyor beni niye çağırmazlar.
Sen gel. Sen gelme niye? Onlar sendikalı.
Sonra %53'ü mutlu tatil fotoğraflarını görünce negatif etki elde ediyormuş. Mesela senin eşin olunca anlayacaksın. Görüyor Paris'tekileri falan. Ya biz de bir Avrupa yapsak mı diyor. Banka hesabına bir bakıyorsun. 2000 lira var abi ne Avrupa'sı yani. Şuradan İstiklal'e gitsen sevineceksin. Ondan sonra %40'ı da demiş ki eski fotoğraflarına baktıklarında yani kendi eski fotoğraflarına bakıyor ama.
Tamam.
Eskiden daha iyiymiş ya halim diyormuş. Unutuyor tamam mı fotoğraflarda sahte gülüşler olduğunu herhalde. Ben eskiden daha mutluymuşum falan deyip üzülüyormuş bu sefer.
Olabilir. Bir de herkes
kendi
oraya
kendini kıskanıyor.
Ama oradaki acaba kriteri ne? Ekonomik olarak mı? Ne bileyim sosyal olarak?
Hayır şimdi şöyle bakmıyor muyuz? Biz de senden bazen erdiğinden oluyor. Bazen eski fotoğraflara bakıyoruz. Bende saç var. Lan diyorum eskiden daha iyiymiş ya durumu. Öyle bir durum oluyor. Gençmişiz diyoruz.
Eskiden ama o kıskanma olmaz ya. Yani o biraz hani bir keşke olur. Bir iç geçirme olur ama o tamam.
İç geçirme negatif etki yaratıyormuş.
Şimdi 2 sene önce dolar 2 liraydı ya. Ondan dolayı
belki dolar 2 lira değildi ya. Sen amma yaptın.
2014'ün başında falan 2 liradır.
Ya abi.
O kadar 2014'ün evet. Başında 2 liradır.
Ben biraz daha
4 lira olunca evet. Biraz değişik geldi.
O zamanlar daha iyi olabiliriz belki o açıdan.
Ha, pardon şimdi 4 lira deyince sinirlenen olur. 3.78 diyeyim. Daha düşük geliyor değil mi?
Hani ben aklım 2010'lara gitti bu 1.5'lar seviyesinde.
2018'de kalkacak 2009'u ya aslında. Evet böyle bir durum varmış arkadaşlar. Bilmiyorum siz neler hissediyorsunuz ama sosyal medyanın şöyle bir negatif etkisi var gerçekten. Sahte hayatları insanların gözlerinde sergiliyor. İnsanlar yaşayamıyor.
Ama bazı televizyon dizileri de öyle değil mi? Bunu sadece sosyal medyada sınırlandırmamak gerekiyor abi. Özellikle gençleri, özellikle belli yaşın altındaki grupları hani sürekli lükse ya da farklı hayatlara doğru belki şevk ettiren, yönlendiren bir takım diziler de var. Yok değil yani.
Evet, çoğu öyle ki zaten. Zengin, yani öyle görüyorsun ki Türk halkı zenginlik
için yaşıyor falan. Mesaj yiyorlar sürekli.
Ama evet. Şimdi şöyle bir şey var abi. Fakir hayatı izlemek istemiyorsun. Çünkü kendi hayatına aynaya bakmaktan böyle bir zevk almıyorsun tamam mı? Adam işte faturayı nasıl ödesem diye düşünüyor. Kredi geldi ne yapsam diye düşünüyor. Çok çalışıp evine 8'de geliyor falan. Öyle bir hayat izlemezsin yani ne yapacaksın? Dedikodu olmaz zaten. Adam çalışıyor eve geliyor.
Türkiye'deki en güzel formül zenginle fakiri buluşturan. Tamam mı? Zengin kız fakir erkek. En güzel çalışan
da o. Ama Brezilya dizilerini hatırlamıyor musun? Bir tane herifler trilyonerlikler eve hizmetçi alıyorlar. 7 sülale hizmetçi yaşlı oluyor.
Sen de maşallah bütün pembe dizileri biliyorsun bakıyorum.
Çocukluğum böyle geçti abi. Annelerimiz babalarımız dedi. Yalan rüzgarı az mı izledik?
Bizim Mr. Robot diyoruz. Bir şey diyoruz falan. Cesim öyle güzel. Dallas vardı abi.
Dallas'a ben yetişemedim.
Ben yetişemedim de. Mavi ay vesaire.
Fakirler de iş yapabiliyor ya. Çok şey değil. Mesela bizden biri olan işte Lela ile Mecnun falan, orada kimse zengin değildi mesela.
Zengin değillerdi ama yani
Babayı falan vardı abi.
Yaprak
zaten öyle bir şey var bizde de.
Boğazlı çekirdek işte.
Yaprak dökümü vardı abi. Yine rekor kırmış.
Ne vardı?
Yaprak dökümü diye biz vardı. Sonucunda ailenin çatışıdır.
Fakir aile ama. Ha? Köşkte yaşıyordu fakir aile. Öyle bir şey vardı. Şimdi yeni kanun hükmünde kararname de yayınlandı bu arada. Sosyal medyadan devam ederken polis bundan sonra savcılığın iznine gerek kalmadan sizin bütün erişim bilginize sahip olabilecekmiş. Yani mesela donanım habere gelip diyecek ki ya şurada şöyle bir nikli adam var, sen bana ver diyecek, vereceğiz abi bütün bilgileri.
Şeyi söyleyelim, bundan önce savcı kararıyla bu bilgi alınabiliyordu. Şimdi ona gerek kalmaksızın polis bu bilgileri alabilecek.
Şu ana kadar terör örgütlerini destekleyen mesaj attığı düşünülen ya da buna karar verilmiş 3710 kişiyle ilgili adli işlem yapılmış. Hı hı. 1656'sı tutuklanmış. 1203 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. 84'ünün gözaltı işlemi devam ediyormuş. 767'si serbest bırakılmış.
Ya Binali Yıldırım'ın, şu anki başbakanın, Ulaştırma Bakanı iken yaptığı bir açıklama vardı yine bu sosyal medya tartışmalarının gündemde olduğu zamanda Mesut. Demişti ki, o benim aklımdadır hep, unutmam. Gerçek dünyada ne suçsa, suç olan ne varsa sanal dünyada da suç odur. Gerçek, sanal dünyayı farklı hareket edebileceğiniz bir yer gibi düşünmeyin demişti. Şimdi terör üzerine konuşmak gerekirse hakikaten, yani şimdi Twitter'ı klavye kahramanı olarak kullanıp, tamam mı, ülkesinde, milletinde ve yaşanmış olaylara karşı farklı tavırlar alan tipler var abi. Onlara karşı bir takım aksiyonların alınması gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
Ya ben zaten her şey alınsın, yapılsın da ben bunlardan neden korkuyorum biliyor musun? Şimdi olayın birazcık daha böyle yavaşlatılması lazım. Biraz daha emin olunması lazım diye düşünüyorum. Çünkü yarın öbür gün senin paylaşımını yanlış anlayıp sana da gelebilirler. Yani ben hep ondan korkarım. Bu tip
kurallarının belirlenmesi gerekiyor. Net çizgilerin
yani
olması lazım.
Sen dürüst vatandaşı, tamam mı, evinde oturan, hiçbir şekilde bu tip olaylarla sıkıntısı olmayan ama arada patlama yaşayan, tamam mı, onu bir yerlerden paylaşan insanla teröristi ayırabilmen lazım.
O konuda da şey...
Kimi zaman attığın bir mesaj uzaktan şey gibi gözükebilir.
Tabii.
Doğru söylüyorsun. Terör örgütü mü destekliyordu acaba? Sen o anda bir patlama, bir sinir harbi yaşıyor olabilirsin, tamam mı? Hı hı. Hemen işlem yapılması mı lazım acaba sadece yazdığında?
Ama zaten hemen işlem yapılmaz ya. En kötü seni polis de alır, savcılar gelsin. Sorgular
işte
sorgularlar yine bırak. Ama tabii onu sen yaratacak
psikolojik tabii o da var. Var abi, bu hoş bir şey değil ki.
Ya yani orada belki muhtemelen içerisinde psikoloğun, sosyoloğun da olduğu daha kapsamlı bilişim suçları departmanı kurulmalı. Tam olarak o ne demek istedi, nasıl görünüyor? Belki sana gelmeden önce senin sosyal medyadaki flow'un akışının takip edilmesi gerekiyor belki. Yani ben onun yapılması lazım ama iyi bir noktaya değindim.
Ama bugün dağdan inen teröristlerle kucaklaşan, onu hoplatan, tamam mı, tontonum benim nasılsın diyen insanlar milletvekili oldular. Benim vergimden maaş aldılar. Buna kimsenin sesi çok uzun süre çıkmadı. Hı hı. Yani şimdi sadece sosyal medyadan paylaştığı için içeri alınan insanları da görünce birazcık orada bir dengesizlik görmüyor da değilim yani. Şimdi sosyal medya nereye, tamam mı, tontonumsun deyip PKK'lı diye kucaklayan nereye yani, bak. Arada çok büyük farklar var. Bence yani birazcık kantarı iyi ayarlamak lazım buralarda. Yarın öbür gün hepimize zararı olabilir. Yani o konuda endişem var. Yoksa yapılsın yapılmasın değil. Teröriste destek veren herkes alınsın. Ama herkes alınsın.
Doğru, doğru söylüyorsun.
Herkes alınsın. Sosyal medyada yazana sonra gelsin. Anlatabiliyor muyum? Çok da önemli değil benim için yani. Ama hükümetimiz tabii ki yargı oranları daha iyi bilirler bu konuyu. Bu arada Steam'le ilgili bazı istatistikler paylaşacağını söylüyordu Gökhan. Ona da bir söz verelim. Bu istatistikleri paylaşsın. Hazırlandı o kadar şey.
Tamam, hemen bakalım. Şimdi bayağı geniş çapta bir bilgi geldi Steam tarafından arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim ki Steam'de anlık kullanıcı sayısı 14 milyon ile bu geçtiğimiz Ocak ayında şey yaptı. Rekor kırdı tekrardan. 14 milyona ulaştı yani böylece.
Anlık değil mi?
Şimdi şöyle bir zaten bir bilgi vardı. Ta 2015 Ocak'ta yapmış oldukları bir bilgiyle ne kadar 125 milyon kullanıcı olduğunu duyurmuşlardı. Hı hı. Aradan 2 sene geçti. Bu bayağı bir artmıştır. Bundan daha yeni bir bilgimiz yok. Ama anlık kullanıcı sayısında 14.3 milyonla Ocak 2016 içerisinde 12.3 milyondu. Bu ayda 14.3'e çıkmış. Bunun dışında şeylerden bahsedeceğim. En çok hasılat yapan oyunlardan bir bahsedelim. Şimdi hasılat derken burada free to play oyunlar da bulunabiliyor. Çünkü hani onlar da belli bir şekilde ticaretini döndürüyorlar mikrotransaction'larla beraber. Burada 4'e ayırmışlar. 4 tane ayrı klasman oluşturmuşlar en çok para kazandıran oyunlar arasında. Birinci sırada platin var. Bu platinde hangi oyunlar var? Yani en çok para kazandıran oyunlar. Civilization 6, Dota 2 mesela, Dota free to play olmasına rağmen. Total War Warhammer var. The Division var. Rocket League var. Counter-Strike Global Offensive var. Witcher 3 var. No Man's Sky var. Vurgun yapanlardan biri. Evet. Grand Theft Auto 5 var. Fallout 4, XCOM 2 ve Dark Souls 3. Yani bu oyunların zaten çoğu hak ediyor ve ne kadar çok kazandırdığını hak verdiğimiz oyunlar. Yani çok mantıklı bir şekilde. Ama bir tek eksiklik burada işte No Man's Sky'ın şey diye düşünüyorduk biz. No Man's Sky çok sattı. Tamam, evet. Çok kişi tarafından oynandı. Ama geri iade edilmişti işte. Çünkü çoğu kişi şikayetçi olmuş falan diye. Muhtemelen insanlar alıp da bırakıyorlardı. Ya yani, çok fazla oynadılar.
Ama şöyle bir şey vardı. Konuştuk ya. Zaten 3-4 saat zevkle oynuyorsun oyunu. Sıkıntı oradan çıktı.
Evet, o süreyi geçmiş oluyorsun. İade evet. Süresinde işe yaramıyor.
Sonra zaten. O yüzden isyanlar büyüdü biraz da.
En çok oynanan oyunlara bakalım bir de. Burada da şöyle iki tane farklı şey var.
Erdin'in favori oyunu.
Şimdi 2015'te ve daha doğrusu evet 2015'teki liste ilk iki sıra aynı şekilde devam ediyor. En çok oynanan oyun Dota 2. Zirve noktası 1.286.000 kişi aynı anda oynamış Dota 2'yi. bunun ortalaması da saat başı ortalaması 636.000. Yani bu ne demek oluyor? Şu an Dota'yı ortalama olarak 600.000 kişi oynuyor dünya üzerinden.
Çılgın.
Bu gerçekten çok yüksek bir sayı. İkinci sırada da Counter Strike var. 845 binlik bir zirve yapmış. Yine bu da ikinciydi 2015'te. Onun da ortalaması 360 bin kişi Counter Strike oynuyor.
Noyum be aynen. Eskimi onu düşünüyordum ya. Eskimedi aynen.
Yani kaç sene? 20 senelik falan bir oyun yani. 18 senelik falan bir oyun.
18 senesi var aynen.
Sonra üçüncü sırada en çok zirve yapan oyunlarda No Man's Sky var. No Man's Sky var. 212 bin kişi tarafından zirve yapmış. İlk oyun çıktığı zaman hype'la beraber herkes girmiş o uzayı keşfedeceğim falan diye. Ama sonra burada ortalamada 45. sıraya düşmüş. Çok fazla kişi oynamamış ondan sonra muhtemelen. Dördüncü sırada XCOM 2 var. 132 bin ile zirve yapmış. Sonra Dark Souls 3 var. 129 bin ile zirve yapmış.
Sevindirici ama kaliteli oyunları insanlar hala da film yapıyor.
Bir de hani en çok para kazandıranlara baktığın zaman işte XCOM 2 var, Civilization var. Hani PC'de strateji dediğin zaman hala PC tarafında oynanıyor. Ve bunların da para kazandırıyor olması gerçekten de güzel.
Evet. Bu arada Lenovo sana gerçeklik kaskını tanıttı CS'de. Bizim burada bir tane HTC Vive kurudu ama HTC Vive ve Oculus çok pahalılar. Şimdi bizim umudumuz ne? Microsoft'un tanıttığı 300 dolar altı kaskların gelmesi. Lenovo'nun kaskını da şöyle özel yapan bir şey var arkadaşlar. Herhangi bir ekstra alıcıya gerek duymadan konum algılaması yapabiliyor. Sizin kaskın ya da odada nerede olduğunuzu anlayabiliyor kask. Öyle söyleyeyim. Aynen. Ve şöyle bir detay var. 1440x1440 göze verdiği çözünürlük. Şu anki HTC Vive ve Oculus'ta bu 1080x1200. Ona göre daha yüksek çözünürlük var. Bir deneme şansımız olmadı ya. Ben özellikle...
Ben Lenovo'ya gittim açıkçası. Videolarında yeniriz ileride. Ben de gördüm ama çok sınırlı vakitte bir sürü şey yapma gayretimiz olduğu için CS Fuarı'nda benim deneme şansım olmadı ama hep ne diyoruz? VR'da çözünürlük yani sana gerçeklikte çözünürlüğün atması lazım. Bu oradan zaten maça zaten önde başlıyor. Sadece tabii bu tür konseptlerdeki sıkıntı Mesut maksimum keyif alabilmek için iyi bir bilgisayara ihtiyaç duyuyor olman ki hani o deneyimi yaşayabilesin. O taraf bence şu aşamada geniş kitlelere erişmesini engeller. Yoksa gözlüklerin fiyatına bakıyorsun kaskın fiyatına. 300 dolar mı? Kaç?
Ne kadar?
350 dolar seviyesinde 350 olacaklar.
350 dolar. Yani baya makul fiyatları geliyor.
Razer'in bu open source VR var bir tane biliyorsun. OS VR. OS VR. Onun kaskını şu an 290 dolar seviyesinden satın alıyorsun DK2'yi. Özellik olarak da Oculus'la aynı mesela.
Ya 1-2 saat denemek lazım bence. Şimdi bunları böyle bu kadar ucuz olması bilmiyorum. Şeyde mesela Steam'de bir dünya para yatırım yaptı adamlar ki baş ağrıtmasın, işte mide bulandırmasın falan tarzında.
Bir tek HTC Vive var onları yapmayan bak. Onu aynen. Sana ne söyleyeyim. Geri kalan yani, alayı yapıyor.
Yani daha fazla çözünürlük verip de daha bu kadar düşük fiyatlarla bilmiyorum. Nasıl sağlıyorlar?
Baş ağrısı istemiyorsan 3 kat fazla fiyat vereceksin. Yolu var yani.
İlacı yani, var. İşte bunlar da başını ağrıyacaksa o zaman o şey yani sıkıntı.
Ya ben son dönemde Arma'ya çok sardım, Arma 3'e. Orada uçak uçurmayı çok keyifli buluyorum. Çünkü hem arcade hem de böyle birazcık da çok azıcık ama böyle şöyle tuz atıyor ya. Nusret. Onun gibi de simülasyon havası var tamam mı? Şöyle biraz Battlefield'den farklı olarak. Daha keyifli yani oynaması herhangi bir simülasyona göre.
Nusret de ne popüler oldu ya.
Onu bir VR kasla oynayacağım ya. Şimdi buraya kurduruyorum zaten. HTC Vive'den bir deneyeceğim. Baktım onu tutuyor. OS VR alacağım abi gittim de Amerika'ya. Ucuz fiyatı.
Sadece uçak mı kullanacaksın? Uçaktan inince ne olacak?
Bir saat falan kullanıyorum. Onda yine oynuyorsun. Şeyde Arma'da sağına soluna bakma desteği var.
He.
Silahla. Hedef aldıktan sonra falan şöyle yapabiliyorsun. Çok keyifli. Arma.
Ama şeyde kask varken şeyi nasıl yapıyor? First person shooter'da nasıl nişan alıyorsun? Mouse inince ayrı mı işliyor yani baktığın yönden? Yoksa güzel. Sadece ortaya mı bakman
var? Yok sen kafanı çevirebiliyorsun. Bende şu an şey var. Head tracking var evde. Head track yaptırıyorum. Onu da bile o kadar keyifli oluyor ki. Yani sanal gerçeklikte merak ediyorum. Şimdi birazdan deneyeceğim zaten. Deneyimlerimi sonra bir fil aktarırım. Bu arada arkadaşlar AMD FreeSync 2 de tanıtıldı. FreeSync bedava olması sayesinde gönüllerde tat kurmuş. Şu anda bir sürü monitörde desteklenen, neredeyse oyuncu monitörü diye çıkan her monitörün artık destek sunduğu G-Sync desteklemiyorsa eğer. Bir teknoloji oldu. FreeSync 2'de de şimdi bir Ahmet'e güzel bir video hazırlamış ama videoda bir 50 tane adam çıkıp konuşuyor. Bekledikleri HDR var benim anladığım kadarıyla.
Ya daha geniş ölçekte renk ve renk desteği ve daha yüksek parlaklığını aslında burada teknik olarak bahsedebiliriz. Keza zaten Nvidia tarafında G-Sync HDR'yi yine CES fuarında göstermiş oldu. Ben Asus'un da bir monitörün deneme şansı yakaladım orada. Aslında çok fazla söyleyecek söz yok. Çünkü bu tür teknolojileri deneyimletmeden anlamanın çok fazla yolu yok Mesut. Yani bunu mutlaka kullanmak gerekiyor. Ama kilit olan nokta şu, FreeSync 2 özellikle Ahmet'in bana dediğine göre, ben kendi toplantılarına da gördüm, çok ekosisteme çok daha geniş destek görüp yüzlerce belki farklı seçenekte monitör göreceğiz farklı fiyat segmentlerindeki. Örneğin şu an mesela LG'nin yine FreeSync desteği çok uygun fiyat performans diyebileceğimiz 21.9 monitörleri var mesela. Oradan yürü gider. Çünkü Nvidia tarafında hala işte Nvidia'ya özel bir teknoloji olması ve bazı ekstra donanımları da bünyesine barındırması vesilesiyle maliyetler yüksek. Dolayısıyla FreeSync 2 daha yüksek artık görsel deneyimde vaat ettiği için bence daha hızlı yaygınlaşır. Sadece artık daha iyi ekran kartlarına ihtiyaç duyuyor onlar verilmesi koşuluyla.
Belki G-Sync'in tabii şöyle bir negatif noktası var. Ben de Nvidia teknolojilerine sahip özellikle 3D Vision destekli monitör vardı. AMD ekran kartı kullanırken hiçbir özelliğini kullanamıyorsun. Monitöre verdiğin ekstra paranın hiçbir anlamı yok.
Kapalı kutu.
Kapalı kutu oluyor. Kendi ekosistemi içinde kalman gerekiyor. Ha, yani Nvidia'da da şöyle bir güzellik var. Hep adam en iyisi olduğu için ekran kartında.
Çalışıyor. Yani varsa donanımın çalışıyor.
Zaten satın alıyor biliyorsan en iyisini. Hani monitörü pahalı bir şey almanın bir zararı olmuyor. Zaten hep Nvidia'dan devam edeceksin diye ihtimal bir
süre. Asus monitörünü mutlaka denemek lazım. 4K HDR, G-Sync HDR yani.
Bak adam burada FreeSync diyor, uygun fiyatlı oyuncu monitörü falan diyor ama hep ağzı sulandıran o en baştakiler değil mi?
Mesela videosunu yayınladım. Acer'ın da yeni prodüksiyon 21.9 onun da bir tasarımı var. Bir dirsek tasarım ya mükemmel.
Evet güzel değil mi gerçekten?
Yeni monitörler hakikaten yükselen yıldız donanım dünyasında.
Orada Samsung da oyuncu dizüstü bilgisayar segmentinde yer alacak. Odyssey isminde bir dizüstü.
Şimdi bak orada ben bir şey düzeltmek istiyorum. Bizdeki haber de öyle yazılmış. Evet. Yanlış. Samsung daha önce oyun bilgisayarı yaptı. Yapmadı değil. Sonrasında tabii bilgisayar tarafındaki işlerini küçülttüğü için o taraflarına çıktılar. Şimdi Odyssey diye yeni bir marka oluşturuyorlar. Aynı mesela Lenovo'da CS fuarında şey açıkladım. Tüm oyun bilgisayarlarına Legion markasını toplayacaklarını duyurdular mesela. Ben Samsung'un bilgisayarını gördüm. Tasarımını beğenmedim. Hantal bayağı geldi bana. Ya, yani küçük, evet. Aynen.
Samsung'a pek yakıştıramadım.
Ve yanlış hatırlamıyorsam eğer ekran kartı olarak da ya GTX 1050 ya da GTX 1050 Ti var. Yani böylesine yeniden bir giriş yapmak istiyor sanki oyun dünyasına girmeleri normal. Çünkü parlayan yıldız bilgisayar tarafında oyun donanımları. Bence şöyle GTX 1080'den başlayıp 1050'ye doğru giden, 1050'ye doğru gelip incelen bilgisayarları tanıtmaları gerekiyordu.
Bir de 3,5-4 kiloluk bir aletten bahsediyoruz.
Yani hantal ya. Yani hani geç kalmadılar mı ya? Mesela HP falan da duyurdu işte şeyler falan da, Acer'da da vardı galiba.
Ya Samsung'un hep bir marka algısı var. Şimdi Samsung hani alet güzel olsa, donanımı iyi olsa, ince olsa, zayıf olsa dersin ki hani Samsung yapmış
ya,
ama.
Türkiye için ama ben Gökhan'a katılıyorum özellikle. Avrupa için de böyle HP'nin Omen'lerin fiyatını görmedim Merdi. Ben Omen'lere kim dayanacak çok merak ediyorum mesela.
Ben de merak ediyorum. Aynı soruyu bende de var aslında.
Evet, forumlarımızda kullanan birçok kronik sıkıntısından bahseden var ama ben kronik sıkıntısından bahsedilmeyen dizüstü de görmedim. Yok, yani. Aynen. Herkes bir şekilde memnuniyetsizliğini belirtiyor. Fiyat performans canavar aletler yapmaya başladı onlar.
Yapmaya başladılar şimdi mesela bak.
Son dönemde de şeyle müthişler onlar. Bizim videoların başında bir reklamı çıkıyor onların, iğrenç.
Efsane, videolarımızı izlettiremeyen.
Evet, özellikle reklam engelleyici kullanıyorsa falan kapatamıyorsun onu biliyorsun. Boş açılıyor falan böyle. İğrenç.
Krom çünkü.
Böyle tamam reklam. Yok ediyor senin bilgisayarın. Omen bilgisayarın yoksa.
Aynen, çalışmıyor. Reklam çalışmıyor.
GTX 1080 Omen'de çalıyor reklamı sadece.
Böyle bir şeyle şakınlacağın gönlünde tat kurdu. Ben farkındayım onun ama.
Şeyi söyleyecektim hani burada hani daha markalardan bahsederken. CS Kino'ya Dell'in bir makinesi var yeni. GTX 1050 799 Watt seviyesinde. Benzer fiyatı Acer'da da bir VX15 ile makine var. Bunların da bir gelmesini görmesini beklemek lazım. Çünkü mesela geçen sene Inspiron 7559 diye makine var derdi. Türkiye'de çok sattı mesela. Böyle arada sürpriz modeller çıkabiliyor. Sıkı takip etmek lazım.
Evet. Ama Razer'ın tabii orada da oyuncu dizüstü bilgisayarını ayrı bir yere koyuyorum. Gelirler gelmezler diyorduk. Gelme şansları var ama hala ses yok.
İşaret gerçi kurdan sonra gelirler. Yani.
Ha, tabii bir de kur var ama yani o aletin alıcısı da biliyorsun. Kur
belli tabii.
Onun doları
tabii,
var zaten aynen. Banka doğada.
Ya, ben mesela dercilerle konuşurken abi dedim 50 bin liraya dedim 20 bin liraya kadar mı makine kim alıyor dedim bunu Türkiye'de. Kardeş öyle de, öyle bakma dedi o. Büyük holdinglerin yönetim kurulu başkanı yönetim kurulundaki üyelerin çocuklarını hediye ediyor mesela dedi. 30 tane 40 tane istiyor bizden sipariş veriyor. Hiçbir
düşünemiyorum yani değil mi?
Ben başka bir şey bak aklıma geldi başka bir örnek vereyim. Bir saatçiye gittim replika saat yapıyor adam. Rolex'i mesela yapmıyordu daha doğrusu onun satışını yapıyor. Abi dedim kim alıyor bunları? Ya kardeş dedi yönetim kurulu başkanları alıyor. Neden dedim? İki sebepten dolayı. Birincisi orijinalinin çizilmesini, bozulmasını, darbe yemesini istemiyorlar. İkincisi de başarılı olmuş çalışanlarına bunları hediye ediyorlar.
O bombaymış ya gerçekten. Son haberim de şu. 20 yıllık Yahoo Altabo oluyor arkadaşlar. Verizon'a satıldı biliyorsunuz.
Yahoo bitik at.
Daha doğrusu. 5 milyar dolara. Japonya kalıyormuş. Alibaba'daki hisseler de kalıyormuş 40 milyar dolar.
Onlar karlı kısımlar hala.
Evet, zaten bu satış da şeyden kaynaklandı. Alibaba'daki hisselere 8 milyar dolarlık bir vergisi çıktı. Vergiye bak. 8 milyar dolar. Onun için eller gibi satalım bari o hadi orası kalsın. Alibaba çok karlı çünkü. Böyle bir karar verdiler. Baştaki CEO falan da gitti ayrıldı.
Ekip de çıkmış galiba. Evet.
Google'dan yine.
Zaten onlar gider ayak bütün verileri falan da çaldırdılar. Hani hala kullanan kekolar varsa onların da bütün veriler gitmiş oldu böyle. Benim de veriler vardı içinde. Ben de bir kekolardan biri kullanıyordum ya. Yahoo'yu niye kullanırsın?
Yahoo bir zaman çok popülerdi ama ya.
Tamam da ben yeni de kullanıyordum ya. Yani
İşte mesela ben çok eskiden açtığım Yahoo mail adresim var. Çoğu şey de bağlı ona. Hala kullanmak zorundayım
i̇şte
yani.
İşte bak biz de gittik ya. Ben böyle bir şey görmedim.
Ben sonradan sadece Yahoo'nun güzel bir hava durumu uygulaması var cep telefonu. Bir onu kullanıyordum. Bayağıdır e-mail servisini vesaire kullanmıyorum ama otursunlar şey almasınlar. 2009'da 2010'da Microsoft 45 milyar dolar verirken hadi oradan deyip kabul etmemişlerdi. Şimdi 5 milyar dolara.
Bu işler böyle.
Gerçi de bu Microsoft'un paketinde Alibaba ve Japonya var mı onu bilmiyorum şimdi.
Alibaba tam denk geliyor. Japonya'yı da bedavaya almış oluyor.
Ha, bilemiyorum ama hani işte döneme ve değişime ayak uyduramadığınız zaman işte Nokia'dan bahsediyoruz. Hep al sana Yahoo'da bir örnektir. Yani internetin başlangıcındaki en popüler firmalardan birisi bugün.
Ha, yok değil mi?
Yok artık
öyle
yani.
Bir durum söz konusu.
Altavista falan vardı o dönemde hatırlar mısınız?
Evet. Evet.
Ya
bir arama motoru.
Bir ara hatırlıyor musunuz? Bu arama motorları yeniyken bazı arama motor uygulamaları vardı. 10 tane arama motorundan sonuç getiriyordu sana. Bir kere.
Evet evet hatırlıyorum. Doğru.
Ben kullanıyordum. Bayağı
şey vardı. Netbull falan vardı galiba. Türkiye'de de vardı o. Seçiyordun hepsini bir şeyler atıyordu sana sonuçları gösteriyordu. Tabii, doğru.
Olaylar vardı ve çok keyifliydi. Ben onları kullanıyordum bir şey erişmek için. Sonra Google aldı başını gitti. Hiçbir şeye gerek kalmadı. Diğerlerini kullanmaz olduk zaten. Evet, bu konuyla beraber de arkadaşlar bir ikisi birinden sonuna geldik. Umarım keyifli olmuştur. Bu format birazcık değişik, biraz zorlu bir format. Tunağan işleyecek bu arada buna. Ben işlemem. Abi ya çok sundum, yoruldum.
Çok konu olduğu için biraz uzun sürmesi gerekiyordu zaten.
Evet, biraz öyleydi. Böyle sunduk arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli olmuştur. Vaktiniz de vardır, izlemişsinizdir. Bayağı da uzun. Kotadan da gitmiştir ama 2018'de kotalar gidiyor, hiç dert etmeyin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.